İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımızı. İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bugün Kur'an
İnşallah.
mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğinden bahsedeceğiz ve ilerleyen programımızın ilerleyen saatlerinde de, ilerleyen dakikalarında da evrimcilerle ilgili videolarımız var. Onlarla
Evet.
ilgili onların üstünde daha detaylı olarak konuşacağız. Yani tam olarak geçersizliğinden net olarak soruları onların yanıtladıkları cevaplara göre biz de burada yanıtlayacağız inşallah.
İnşallah.
İman hakikatlerle başlayabiliriz programımıza inşallah Erdem Hocam.
İnşallah hocam başlayalım. Hakikaten vücudumuzdaki sistemleri ayrı ayrı inceliyoruz maşallah. Birbirinden kompleks, birbirinden mükemmel çalışan yapılarla karşılaşıyoruz. Bu organların hepsinin tek bir anda yani o an içinde canlıda bulunması gerekiyor. Bir kere bunu görüyoruz. Bunun karşılığında hala evrim teorisinin böyle gözü kapalı bir şekilde savunulması da bu kadar bilimsel gelişmeye rağmen çok ayrı bir mucizevi olay. Çünkü orada baktığımızda tabii ideolojik zeminini unutmamamız gerekiyor. Yani tamamen ideolojik sebeplerden dolayı savunuluyor evrim teorisi günümüzde. Günümüzdeki bilimsel gelişmeye rağmen bunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü artık hiçbir geçerliliği kalmamış. Yani bir tane bile söyleyebildikleri mantıklı, bilime uygun cümle olmadığını görüyoruz. Hep sahtekarlıklardan zaten sık sık bahsediyoruz. Bahsetmeye de devam edeceğiz. Bu
İnşallah.
kişilere konuşma imkanı verilmiyor mu? Çok fazla veriliyor. Değil mi? Üniversite kürsülerinde konuşuyorlar. Televizyon programlarında konuşuyorlar. Orada söyledikleri şey artık karşıdaki insanlara, karşısındaki insanlara yaptıkları bir saygısızlık olmuş oluyor aslında. Yani böyle değerlendirilebilir. Neden? Milyonlarca yıl öncesine ait mesela bir anlatım yapıyor. Hiçbir bilgiye dayanmadan, hiçbir bilimsel delile dayanmadan, tek bir fosile bile dayanmadan bir anlatım yapıyor. Otların santimini veriyor. Canlıların neye benzediklerini veriyor. Böyle bir anlatım yapıyorlar. Şimdi tamam bilimle bu kadar bilimsel gelişmelerden haberdar olmayan insanlar var. Onlar sana belki birkaç saniyeliğine inanabilirler birkaç dakikalığına. Ama bilimsel gelişmeleri de takip eden kişiler var inşallah. Değil mi? Hocamızın vesilesiyle biz de çok sıkı takip ediyoruz inşallah ve baktığımızda artık söylediklerinin tamamen bir geçerli olmadığını görüyoruz söylediklerini.
Bir de Erdem Hocam çok garip bir durum var. O insanlar da üniversitelerde bilimle uğraşıyorlar. Yani
Evet.
onların gördüğü, mesela hani sen dedin ya gerçeği bildikleri halde çarpıtıyorlar. Bu hakikaten böyle. Bilimsel deneylere katıldıkları halde Allah'ın yaratma sanatını birebir mikroskop altında, elektron mikroskobu altında ve bilgisayar ekranlarında birebir şahit oldukları halde evrimci oluyorlar ve Allah'ı inkar ediyorlar. Allah ayette yani doğruyu bildikleri halde büyüklenmeleri dolayısıyla değil mi? İnkar ettiklerini söylüyor bir kısım insanların. Bakıyoruz şimdi aynı eğitim alıyorlar iki kişi. Birisi Allah'a inanıyor. Diyor ki Allah ne güzel yaratmıştır. Biz burada Allah'ın yaratma sanatını mesela DNA'nın ortaya çıkarılışında DNA genom projesinde Francis Collins biz Allah'ın yaratma dilini görüyoruz dedi. Canlılar yaratmasındaki dilini görüyoruz dedi. Aynı çalışmanın esnasında başka kişiler bunu evrime yormaya çalıştılar. Bakın
Evet.
canlılar nasıl evrimi. Burada tamamen bilinçli, ideolojik bir inanma söz konusu. Evet.
Evet hocam. Dediğin gibi tamamen ideolojik sebeplerden dolayı olduğunu anlıyoruz inşallah. Şimdi başka bir vücudumuzdaki mekanizmadan bahsedelim. Daha doğrusu dün bahsettik biraz. Böbrek üstü bezlerinden bahsetmiştik dün. Adrenalin hormonunun ürettiklerinden bahsettik. Bunu hipotalamusun emriyle yapıyorlar. Yani hipotalamus kanı sürekli olarak analiz eden, vücuttan sürekli olarak mesajları alan, değerlendiren bir merkez beynimizde yer alıyor. Ve hipotalamus bu verilere göre karar veriyor. Hiçbir zaman da yanlış karar vermiyor maşallah. Orada karar veren mekanizma ne? Hani böyle uzay üssü gibi bir şeyle karşılaşmıyoruz orada mekanik vesaire. Orada açtığımızda baktığımızda yağlardan oluşan, proteinlerden oluşan hücrelerden bildiğimiz organik yapılardan onun da temelinde atomlardan oluşan bir yapı görüyoruz. Moleküllerden oluşan. Ya orada çok farklı bir yapıyla karşılaşmıyoruz biz. Vücudumuzdaki zaten 100 trilyon hücrenin bir kısmının orada bulunduğunu görüyoruz. Ve o hücreler bakın hayatımız boyunca ne kadar yaşarsak 70 yıl, 80 yıl ömrümüz ne kadarsa hatasızca karar vermeye devam ediyorlar. Kan basıncımız mı düştü? Arttırıyor onu. Hormon salgılayarak arttırıyor. Hormonu salgılıyor hücrelere emir gitsin diye. Kendisi orada hücrelere emir göndermiyor. Bir araç kullanıyor orada hormonları. Hormonları evet. Hücrelere gönderiyor. Şimdi hormon üretilebilir de hücreyle uyumlu olmazdı bakın. Yani bunların sadece üretilmesi üretilmeme meselesi değil konu. Burada birbirlerine olan uyum var bir de. Bir şey üretiliyor ama karşı tarafa uyumlu olmaz. Mesela kumanda üretiliyor. Her televizyonda kullanamıyoruz onu. Değil mi? O kendi markasının televizyonunda bir tek işlevini görebiliyor. Hormonlar da bu şekilde. Hücreye uyumlu olduklarını görüyoruz. Bağlanabiliyor reseptörüne. Reseptörüne bağlandığında ya da içine mesaj ilettiğinde hücre onu algılıyor. Diyor ki benim böbrekte depolanan suyun idrar sıvısındaki mesela sodyumları almam lazım diyor daha fazla. Sodyum miktarı düştüğünde o sıvıdaki sodyumları alıp kana karıştırıyor. Neden? Sodyum düştüğünde çünkü kandaki sodyum oranı düştüğünde kan sıvısı da su molekülleri de düşmüş oluyor. Su moleküllerinin çünkü sodyumun bulunduğu yere gitme eğilimleri var. O yüzden sodyumu arttırıyor, su molekülleri de artıyor kanda.
Bir de Erdem Hocam bu diyorsun çok güzel de şimdi bunun düşmesini hesaplamak gerekiyor. Bir kere nasıl olduğunu oranını bilmek gerekiyor. Evet. Yani bir şey mesela masada 5 tane bardak vardır. Bunun bir tanesi azalır görürsünüz çünkü sayılabilir. Bize göre sayılabilir değerler. Evet, ama şimdi evet. Molekül seviyesine indiğimiz zaman böyle bir hani matematiksel bilgi de yok. Bizim için hani sayılar hani oluşturulmuş bizim ifademiz için kullanılan rakamlar mesela ama orada öyle bir durum da yok. Yani orada ayırt edecek bir sayma mekanizması da yok. Bunun azaldığını görecek birisi de yok. Azaldıktan sonra nasıl giderileceğini bilmesi de gerekiyor. Çünkü böbrek buradaki moleküller sodyum azalınca sodyumu ilave ediyorlar ya da başka bir şey de olduğu zaman onu dengeliyorlar. Ama sayılabilir gibi bir durum yok yani orada. Evet. Başka bir şey var. Ya orada Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlar. Ya bu canlı, bu moleküllerin hepsi, atomların hepsi hareketlerini, davranışlarını ya da eksiklikleri, fazlalıkları hep Allah'ın dilemesiyle görüyorlar. Yoksa bir molekülün oradaki eksikliği görmesi, onu tamamlaması, onu aynı şekilde arttırması zaten mümkün olan bir şey değil. O tamamen Allah'ın dilemesiyle olduğunu orada bir kez daha görüyoruz. Çünkü moleküllerin bunu yapacak ne bir aklı ne şuuru ne de bunun üstüne bir eğitim almış görebilsin. Çünkü sodyumu, kandaki sodyum oranını ölçmek için bunun bir testinin yapılması gerekiyor. Yani bazı tetkiklerden geçmesi gerekiyor ki azalmış diye. Oysa böyle değil. Bunlar hemen azaldığı anda anında müdahale yapıyor. Yani tam zamanında yapıyor. Gecikmeli değil ya da bir aşamada süreçten geçtikten evet. Sonra değil. Direkt olduğu yerde müdahaleyi yapıyor. Bu da maşallah Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor bize.
Maşallah. Biz şimdi zeki insanlarız diyoruz değil mi? Ürün üretiyoruz vesaire birçok icatta bulunuyoruz. Allah'ın dilemesiyle. Hücreye baktığımızda hiçbir akıl gösterebileceği bir imkan yok. Yani aklı yok onu görüyoruz. Neyi var içinde baktığımızda? Bir tane kullanma kılavuzu var. O kılavuza bakarak hormonu mesela oraya bakarak üretiyor. Proteini oraya bakarak üretiyor. Ne üretecekse, ne üretim yapacaksa oraya bakarak üretiyor. Onu görüyoruz. Şimdi bu da bir akıl göstergesi. Yani bir yere bakarak bir şey üretebilmek başlı başına bir akıl göstergesi zaten. Çünkü o üretim böyle hani ahşap doğrama gibi böyle katı bir kalıp çıkarma gibi basit bir işlem değil. Orada küçük küçük parçalara 3 boyutlu bir şekil veriyor. Gideceği reseptöre tam uyacak şekilde bir anahtar yapıyor. Yani çok büyük akıl gösteriyor orada hücre. Hücreye ait olmadığı o aklın çok belli.
Evet. Söylediğin çok önemli bir şey. Yani çok çok önemli bir şey. Çünkü biz hep zaten var olan bir yapının mükemmelliğini anlatıyoruz. Evrimciler de var olmuş bu yapıların kökeninin evrimle olabileceğini atıyorlar, yakıştırmaya çalışıyorlar. Allah'ın yarattığı bütün canlıları ve Allah'ı tenzih ederim. Fakat düşünülmesi gereken konu şu, çıkış noktası sıfır olması gerekiyor. Yani mesela nasıl bu atomlar, yani evrimin cevaplaması gereken, çünkü biz mesela gerçek bilim insanları olarak değil mi, Allah yarattı diyoruz. Bütün gelişmelerde bunu net olarak gösteriyoruz. Evet. Fakat evrimciler bir kere var olmuş olan bu düzenin ne bir şey yakıştırmaktan öte şunu cevaplamak zorundalar. Nasıl ilk başta ortaya çıktı? Mesela ilk hücreler değil mi 3.9 milyar yıla kadar varlıkları dayanıyor. Şimdi 3.9. milyar yılda mesela DNA oluşacak değil mi hücrenin? DNA'nın içinde ne var? Fosfor var. Çeşitli nükleik asitler var. Onların meydana getiren moleküller neden bir araya gelmiştir? Bu çok önemli. Mesela sen şimdi anlatıyorsun değil mi? Sodyum çok önemli diyorsun. Şimdi evet. Sodyum doğada zaten var, dolaşıyor yani. tuz kaynaklarında, doğada, akarsularla zaten akan bir element. Hiç umurunda değil canlıların ne yaptığı, ne yaşadığı, ne durumda oldukları. Ya burada Ender Hocam programı açmış, Erdem Hocam orada konuşma yapıyor. Sodyumla bunun bir alakası yok. Sodyum geziyor normal dünyada, keyfine bakıyor diyelim. O sodyum vücut içine girdiğinde onu düzenleyen bir organizma var. Böyle hani araba fabrikalarında robot eller vardır. Elini böyle atar, sürekli kaportasını yapar, içine pistonları koyar falan. Böyle bir orada akıl böyle şey vardır. Ya akıl ve şuur gösterenmiş gibi bir eller vardır iş yapan. Şimdi canlı vücudunda da böyle proteinler var. Diyor ki bir dakika diyor, sodyum, ha sodyum çok çok önemli diyor. Benim sinir sistemimde biz bunu kullandık diyor. Mesela canlı olurken sinir sisteminde biz sodyumu kullandık diyor. Canlının sindirim sistemi. Sodyumu böbreklerden tutuyor mesela aldosteronla. Şimdi bu sodyumun ne kadar önemli olduğunu bakan bir göz buradan anlıyor, söylüyor. Evet. Ama daha canlı ortada yokken ne alaka sodyum orada önemli bir organ olsun? Bak yani var olan bir yapıya bir şey yakıştırmak ayrı bir konu. Hiç yokken sıfırdan yapmak, değil mi? Allah'a mahsus bir şey. Allah'ın yaratması bu.
İnşallah.
Allah canlılardaki bütün elementleri yoktan var edip önemli kılıyor. Onları önemli tayin ediyor yani. Bütün elementler böyle inşallah. Yani sıfırdan hiç yokkenki halini düşünüp ona göre konuşmak ve bilmek gerekiyor inşallah.
İnşallah. Ender Hocam biraz önce söylediği gibi oran çok hassas. Yani bu molekül, bunu bahsettiğimiz şeyler molekül. Mesela o molekülden milyon tane olması gerekiyor diyelim kan içinde. Ve kanda büyük bir kütle sonuçta baktığımızda hücreye kıyasla. Değil mi? Bayağı bir litre olarak vücudumuza yer alıyor. Onun içinde artık molekül sayısına kadar, yani o kadar hassas değerler çünkü. Sodyum biraz düşünde yükseltmek gerekiyor. Biraz arttığında düşürtmek gerekiyor. Kandaki su miktarını korumak için. Bunun sürekli olarak yapıldığını görüyoruz. Biz şimdi zekiyiz diyoruz. Saymaya kalksak o milyonlarca molekülü asla sayamayız. Mutlaka bir araç gereç kullanmamız gerekir. Nitekim gün içindeki o tarz işlemlerde araç gereç kullanıyoruz. Hücreye baktığımızda tam olması gereken sayıyı biliyor. Tam biliyor ama. Yani biraz düşünde hemen arttırıcı önlem alıyor. Arttığında azaltıcı önlem alıyor. Şimdi potasyum da öyle. Sodyum gibi potasyum da çok önemli. Bu mineraller çünkü sinir sistemindeki mesela o iletimin devam etmesi için gerekli mineraller. Ya bakın çok hayati. Sinir sistemimizde zaten bizim iletim olmadığı an ağrı gelmez. İşte duyuları zaten alamayız. Ve kalbe emir de veremez beyin. Hipotalamusa da emir veremez. Hipotalamus hormon üretemez. Daha doğrusu hormon üretmesi için gerekli bezlere emir gönderemez. Zaten hayatımız o an sona ererdi. Bu sodyum potasyum miktarı.
Biz bir de aradan şimdi mesela beyinden, mesela bu sistemler hepsi beyninden, beyin meselesiyle oluyor. Yani beyinden yola çıkarak hepsi yapılıyor. Ama mesela bu şu anda bir tane özelliği. Beyin aynı anda birçok şeyi bir arada yapıyor. Yani bunun zaten bir arada olması çok mucizevi. Yani hem kalbi çalıştırması, hem kaslara gerekli proteinlerin, gerekli minerallerle beslenmesi, kanın sıvısının ayarlanması, hepsinin dengelenmesi, daha birçok şey var mesela vücudumuzda aynı anda çalışan. Ve beyin bunun hepsini aynı anda yapıyor ve hiçbir şekilde karıştırmadan yapıyor. Hiçbirinde duraksamadan ya da işte birini durdurayım, öbürünü yapayım, ondan sonra diğerini yapayım gibi değil. Mesela biz insanlar olarak hani iki işi aynı anda yapamayız, değil mi? Yani birisinin duraksaması gerekiyor. Yani iki şeyi aynı anda yürütemezsiniz. Çünkü düzenli bir şekilde gitmez. Beyin milyonlarca işlemi aynı anda yapıyor. Yani hiç birbirinin sırasını vermeden değil. Aynı anda, aynı gerektiği yerde. Mesela böbrek üstü bezleri çalışırken kalbimiz durmuyor. Kalbimiz çalışırken ciğerlerimiz durmuyor mesela. Yine hava solunumu yapmaya devam ediyor. O sırada vücudumuzdaki diğer hemoglobinler oksijen dağıtmaya devam ediyor, karbondioksiti alıp. Ve bu şekilde daha birçok sistem aynı anda çalışıyor. Bir makine gibi düşünelim. Bütün sistemleri çalışılıyor ama hiç arıza vermeden, hiç aksaklık vermeden ve hiç yerini karıştırmadan. Kusursuz bir şekilde devam ediyor. Bunun özelliği bile zaten bize, buraya bile baktığımız zaman bu bize çok üstün bir akılla yaratıldığını gösteriyor. Çünkü çok üstün bir akıl tarafından sonsuz bir ilimle yaratıldığını gösteriyor. Hiç aksak vermeden muhteşem şekilde çalışan bir sistemden bahsediyoruz.
İnşallah.
Maşallah, evet.
Bakın bunlardan bir tanesi de kortizol hormonu. Kortizol isimli bir hormon var. Yani zaten hormonları saymakla bitiremiyoruz maşallah. Hepsi hayatımızın devamlılığı için gerekli hormonlar. Ve ayrı ayrı bezler tarafından, vücudun kritik yerlerine yerleştirilmiş bezler tarafından üretiliyor. Bakın kortizol hormonu ne yapıyor? acil durumlarda beyin ve kalbin beslenmesine öncelik veriyor. Hücreleri şeker kullanımını azaltması emri veriyor genelde vücut hücrelerine, genel olarak hücrelere. Ama beyinle kalbi hariç tutuyor bundan. Neden? Hayati organlar şekeri her zaman tükettikleri gibi tüketmeye devam etmeleri gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde çalışmaları için. Şimdi 100 trilyon hücremiz var diyoruz. Buradaki hormon vücudun neresi, yani doğusu, batısı, kuzey, güneyi nerede bilebilir mi? Hormondan bahsediyoruz ya. Bilemez. Gidiyor ama beyin hücrelerine o emri vermiyor. Beyin hücrelerine şekeri az tüketin emri vermiyor. Kalbe de vermiyor. Yani burada ne görüyoruz biz? Organları bizden daha iyi, bu konuda uzmanlaşmış, 8 yıl, 9 yıl eğitim almış doktor kadar iyi biliyorlar. Hatta ondan daha iyi biliyorlar.
Bu tesadüfen olamaz değil mi? Yani baktığımız zaman bunu beyine ve kalbe veriyor. Bu deneme yanılma olmaz. Çünkü deneme yanılma yaptığın anda ölecek. Zaten o hücre evet. Bir sonraki yere aktarılma gibi bir şansı yok. Yani bizde benle beraber ölen hücre o şekilde zaten gidiyor. Yani bir başka gidip de vücutta ya ben orada yanlış yaptım, oradaki kalp ve beyin öldü, şekerin kalbe sürekli gelmesi lazımmış deyip orada gidip de şekere sürekli kalbe iletmiyor. Ya da gidip işte beyni iletmem gerekiyor diye iletmiyor. Bunun böyle var olması gerekiyor. Yani yaratıldığımız andan itibaren beynin ve kalbin özel olarak hem yapısı itibariyle, etrafı itibariyle korunaklı bir şekilde olması gerekiyor. Hem de beslenmesi ve gerekli haberlerin gitmesi gereğince çok detaylı olması gerekiyor. Bunun deneme yanılma yoluyla olmayacağı, tesadüfen olmayacağı, milyonlarca yıl da geçse, isterse kat trilyonlarca yıl geçsin, bunun deneme yanılma yoluyla olamayacağını gösteriyor bize.
Evet.
Yaratıldığını gösteriyor. Yani bir anda hepsinin var olduğunu gösteriyor bütün sistemlerin.
Şimdi evrimcilerin o çok büyük bir oyunu. Evrimciler vücudu şöyle göstermeye çalışıyor. Çünkü diğer sistem işlerine gelmiyor. Bir kalp olsun, bir beyin olsun, bir ciğer olsun. Tamam sen yaşarsın. Yani diğer şeyler sonradan eklense de olur. Öyle değil ki. Yani burada kortizol hormonu üretilmediği an. Şimdi evrimci ne iddia ediyor? Canlı bir durumla karşılaşınca o vücuduna katılıyor.
Evet.
Şimdi karşılaştı acil bir durumla. Kortizol hormonu üretilemedi. Şeker hücrelere şekeri azaltın emri gitmedi. Zaten öldü canlı. Canlı devam etmiyor ki.
Yani bütün canlılar ölürdü o şekilde.
Tabii oğlum. Bütün canlılarda.
Hani deneme yanılma dediğimiz gibi öyle bir yöntem olmadığı için yani devamı gibi bir şey yok. Çünkü benle olan hücre benle beraber gidiyor. Şimdi bu hücrenin bir daha başka bir vücutta gidip bunu denemesi, bunun için bir şeyler yapması zaten olacak bir şey değil. Böyle olması gerekiyor ama evrimciler bunu işlerine gelmediği için bu şekilde söylüyorlar. Bizim mesela baktığımız, karşılaştığımız bütün hormonlar her şeye bir tedbir amaçlı. İşte adrenalin hormonu mesela bir heyecan anında ya da bir hareket anında salgılıyor vücudumuz. Ama bu vücutta var, yani biz bunu gördüğümüz anda biz hiç farkında olmadan bu adrenalin hormonu salgılanıyor. Yani biz bunu kendimiz salgılamıyoruz. Ya da bir heyecan durumunda ya işte benim adrenalinimin yükselmesi lazım deyip ona konsantre olmuyorsunuz. Bir anda gerçekleşiyor. Yani o hormon direkt kendisi işleve başlıyor. Bunun tesadüfen olması zaten mümkün değil, bir şey değil yani. Baktığımız zaman bu kadar, bir de hani her şey mi tesadüf yani? A'dan Z'ye bize baktığımız zaman birçok özelliğimiz var. Vücut sisteminde hani diğer canlıları zaten onları şu anda katmıyorum. Evrimciler hiç toplamının içinden hiç çıkamazlardı. Zaten insan vücudundan da çıkamıyorlar. Ama buna baktığımız zaman bile bizim en ufak organımıza bile baksak çok büyük detay var. Çok büyük bir yaratılış var. İşte bunların zaten tesadüfen olması mümkün olan bir şey değil. Üstün akıllı olması gerekiyor, yaratılması gerekiyor bunların ancak.
Evet. Yani şimdi tesadüfe tabii onlar bir bilinç vermeye çalışıyor da tesadüfün hiçbir bilinci yok. Hani filmlerde hep görürüz, adada mahsur kalır bir kişi, uçak geçerken görsün diye taşlarla yazı yazar. Ya fırtınalarla o taşların yan yana gelip bir yazı oluşturmaları da imkansız. Tesadüf böyle bir şey. Yani hiçbir gücü yok. Yani böyle bir şeyi sağlayamaz tesadüf. Evet. Tesadüfen o taşlardan bir yazı bile oluşmaz. Ama canlılığa baktığımızda bunun çok daha kompleksini görüyoruz. Yani bizim DNA'mızda 3.2 milyar tane harfin yerli yerinde, yani 3.2 milyarı da olması gereken yerde.
Evet, doğru.
Bir tanesini değiştirdiğimizde olan sonuçları gözlemledik daha önce.
Tabii.
Kimlerini gösterdik.
Evet, DNA'nın keşfi insan genom projesiyle birlikte 1950 yılından bu tarafa diyelim 60 yıllık çalışma tüm canlılarda iki yönlü tetkik etmemize sebep oldu. Birincisi dış görünümde, yani morfolojik, anatomik olarak gözle görülür vaziyetteki organellerin, elin, kolun, ayağın, kanadın veya yüzgecin mesela kimi canlıda neden olmazsa olmazlığını ve ne işe yaradığını bize çok açık bir şekilde gösterdi. Dolayısıyla canlıların dış şeklinde bakarak onların yaşadıkları ortamda süper uyumlu böyle. Yani ne eksik ne fazla. Bir çiçek mesela mükemmel renkleri ve kokusuyla birlikte kendi yaşam için gerekli bütün donanımı üstünde. Bir hayvanlar alemine baktığımızda ki bütün böceklerin ve balıkların ve kuşların da olması gereken özellikleri tam üstünde. Şimdi insana da baktığımızda onun da öyle. Nitekim DNA'nın keşfinden sonra tüm genler, hormonlar, işte bütün bu az önce morfolojik olarak söylediğim o canlıların organları ve dış görünüşlerini belirleyen esminin DNA olduğu ortaya çıktı. Şimdi DNA'ya bakıyorlar. Demek ki DNA nasılsa canlı öyle oluyor. O zaman DNA değişmesi lazım ki evrim olsun dediler evrimciler. DNA'nın da değişmediği, değişirse canlının bozulduğu ortaya çıktı. Ve söylediğin gibi her bir harf çok önemli. Yani her bir harfin sırası çok önemli. Her bir harfin yapılışı çok önemli ve bunların her birinin tamiratı çok önemli. Bunların kopyalanmasındaki enzimlerin yapısı çok önemli. Bunların her birinin yapısı DNA'da var. DNA'yı yapan proteinlerin bilgisi DNA'da var. DNA'yı proteinler yapıyor. Şimdi proteinsiz DNA, DNA'sız protein olamıyor. Yani projesiz bina, binasız proje gibi olmuyor. Mesela bina projesiz üretilir mi koskoca bir holding? Üretilmez. Ama projede yapan bina burada. Projenin olması için bina gerekiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman hiçbir şekilde bir ilkel veya eksik bir varlıkla karşılaşamıyoruz. Allah canlılığı öyle yaratmıyor. Hem proje, hem bina, hem bütün teşkilat hepsi tam olarak olmak zorunda. Allah öyle yaratıyor. Ve dizilimi, molekül molekül hepsinin tas tamam ve düzgün olması gerekiyor. Yoksa anlam bozuluyor. Mesela 1 milyon ansiklopedi sayfasına benzetiyoruz biz DNA'yı. 1 milyon ansiklopedi sayfasındaki bir tane harfin değişmesi, bütün harf sisteminin değiştiği bir sistem var ortada. Çünkü hepsi sıra haline girmiş vaziyette. Üçlü rampalara oturuyorlar bu harfler. Üçlü rampalara oturduğu zaman oradan bir amino asit adı çıkıyor. Ve her üçlü kombinasyonda bir amino asitin şifresi var. Şimdi bu hepsi tespih tanesi gibi bir araya gelmiş vaziyette. Siz buradan bir tanesini, herhangi bir tanesini çıkartırsanız veya buraya başka bir ekleme yaparsanız o zaman rampa ta başından sonuna kadar kayıyor o kromozomda. Kayınca hepsinin anlamı değişiyor. Yani ansiklopedinin bir fasikülündeki harflerin, kelimelerin, mesela 7 harfli kelimeler var, 2 harfli kelimeler var, 3 harfli kelimeler var. Hepsinin harf sayısını değiştirmeden sadece baştan sona kadar bir tane harf kaydırın. Ne oldu? Bütün anlam gitti. Bütün ansiklopedinin anlamı gitti. İşte DNA bu kadar hassaslıkta. Canlılar hem dış görünümünde gördüğümüz bir bakıyoruz. Hepsi tas tamam. Moleküler olarak DNA'sına bakıyoruz. O da tas tamam. Evrime bir tane atomun içi kadar bile yer yok bu dünyada. İnşallah.
Ve hata oranı çok çok az baktığımızda. Evet. Bakın 100 trilyon hücre var vücudumuzda. 100 trilyon hücre de bölünüyor. Yani hepsi olmasa da büyük bir kısmı bölünüyor en azından. Kendisini kopyalıyor. Bu sırada DNA kopyalanmış oluyor. DNA'nın kopyası çıkarılmış oluyor. Sadece kopyalama esnasında değil, bir şey protein üreteceği zaman bile oradan bakarak, o DNA'da yine işlem yaparak DNA üstünde bu protein üretimi gerçekleşiyor ya da ne üretilecekse. Evet. Trilyonlarca böyle bir üretim varken, bakın her hücre bir kere yapsa bunu trilyonlarca üretim olur. Ama zaten sürekli yapıyorlar DNA'daki bu işlemi. Bu kadar hassas 3.2 milyar harflik bir ansiklopedide, öyle diyelim anlaşılması için, hiç hata olmuyor. Sürekli o harflerle işlemleri var, kopyalıyorlar.
Oluyor mesela, düzelten enzim var, protein var. Düzelten mekanizma var. Evet. Dolayısıyla hata hemen telafi ediliyor. Evet,
i̇şte bu önceden bilindiğini hata gösteriyor işte. Bir hata, evet. Bir şeyde hata demek ne demek? Bir şeyin mesela düzgün bir programı vardır. Programından şaştığı zaman hata dersiniz mesela, ama ana bir program vardır. Mesela bilgisayar programı vardır. Bilgisayar programı yapılır. Bilgisayar programı bir yerde hata verir çünkü veri vardır. Programın esas gidişi öyle değildir. Hatayı o yüzden verir. Bir yanlışlık olduğu için, ama bilinen bir program vardır. Evet. Şimdi DNA da aynı şekilde. Baştan beri zaten nasıl yaratıldığı belli. O yüzden mesela eksik yanlış nerede olduğu anda müdahale edilebiliyor. Çünkü biliniyor zaten. Yani Allah, yaratan Allah çünkü. Müdahalesi nerede gerekiyorsa orada mesela o molekül o vazifeyi vermiş, o görevi vermiş. Evet. O molekül hemen onu yapıyor. Yani onun komple bütün DNA'dan haberi var. Ya da bütün bilgilerden zaten haberi var. Bu şekilde zaten müdahale edebiliyor ya da hatayı tespit edebiliyor, hatayı görebiliyor. Bir şeylerin olması gerekiyor. Yani önceden programın olması gerekiyor ki hatanın tespiti olsun. Yoksa hiç olmayan bir şeyde zaten hatadan söz edemezsiniz. Yani hiç olmayan bir bilgide hatanın olduğunu söyleyemezsiniz çünkü bilgi yoktur ortada. Ama bütün bilgiler varsa o zaman hatayı eksiği tespit edersiniz. İşte bizim vücut sistemimiz de bütün bilgileri içinde barındırıyor. Ve hata ya da eksiklik olduğu zaman da hemen bunu tamamlayıcı diğer başka moleküller, diğer başka atomlar göreve giriyorlar. Burada da işte bize bütün bilgileri bilenin, daha doğrusu bütün bilgileri bu bilgileri yaratanın Allah olduğunu gösteriyor zaten. Yani bir yaratıcının olduğunu yine burada görüyoruz. Tesadüfün olmadığını inşallah.
Evet inşallah. Bakın o biraz önce bahsettiğimiz kortizol hormonunun bir özelliği daha var. Ondan da hemen bahsedelim. Hastalandığımızda herkes zaten yaşıyor genellikle. Ateş yükselmesi gerçekleşiyor. Bu da vücudun aldığı yine mükemmel bir önlem. Evet. Çünkü insanı dinlenmeye, yatmaya, değil mi? Evet. İstirahat etmeye teşvik ediyor. Yani zorlanmış oluyor insan ona ve...
Mesela halsiz oluyor vücut. Evet. Çünkü savunma mekanizması ona göre enerjisini daha fazla harcadığı için mesela vücudun içinde. Şimdi biz gün içinde çok hareketli olduğumuz için normal zamanda hani bu enerjiyi buradan da kullanmış oluyoruz. Ama biz dinlenmede, istirahatta olduğumuz zaman savunma mekanizması daha rahat görevini yapabiliyor. Daha rahat mesela virüsle hani çarpışıyor. Onun sonucunda da bizim dinlenmemiz gerekiyor. Yani yatar vaziyette olmamız gerekiyor. Ama bu bize kalmış olsa biz belki de yapmazdık. Eğer bu halsizlik durumu olmasa, ateş çıkma durumu olmasa biz bunu belki kendimiz hiçbir zaman yapmazdık da. Bu şekilde hastalık süreçleri de çok uzardı. Oysa biz direkt halsizlik hali geliyor. Halsizlik hali aslında bizim vücut sistemimizin, savunma sistemimizin bize vermiş olduğu bir güzellik. Mükemmel, o olmuş olmasa tabii. O olmuş olmasa bizim iyileşme sürecimiz gibi bir durum olmayacaktı. Belki de hasta olduğumuzdan da haberimiz olmayacaktı. Ölüp gidecektik mesela. Çünkü hasta olduğumuzu bilmeyecektik. O yüzden de bunlar aslında mükemmel sistemler. Yani bunlar evrimciler bazen bunları kusur olarak görüyor ama bunlar kusur değil. Aksine bunların varlığı bizim ne kadar mükemmel yaratıldığımızı gösteriyor. Mesela sıcak havada terliyoruz. Soğuk havada mesela üşüyoruz. Bu hisler olmuş olmasa bizde çok büyük aksaklıklar yaşardık. Soğukta mesela donardık çünkü hissimiz olmayacaktı. Ya da çok sıcak olurdu, terleme yolu olmasa mesela çok fazla sıvı terlemeyle kaybedeceğiz. Susama olmasa mesela su içemeyeceğiz. Hı hı. Susuzluktan vücudumuz mesela halsiz hale belli bir süre sonra da hayatını kaybedecek. Evet. Bunların hepsi bizim vücudumuzun kendi içinde almış olduğu tedbirler. Yani Allah'ın bizim vücudumuzda vermiş olduğu, yaratmış olduğu sistemler. Bunlar vesilesiyle biz daha sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirebiliyoruz.
Evet, yani Allah mutasyonu zaten özellikle yaratıyor. Bir hastalıkları zaten özellikle yaratıyor ki dilerse zaten seni hasta edebileceğini Allah'ın ve hasta olmaman için hiçbir, yani Allah dilerse sen hayatta kalıyorsun. Hayatta kalmak buydu. Zaten dünyada canlıyı bıraktığın an ölü bir canlı hemen yok oluyor. Düzen bozulucu yönde akıyor. Evet. Yani doğal akış düzeni bozucu yönde. Mesela canlı birey de yaşlanıyor ve her zaman için eski gücünü kaybedici yönde. Daha azalıcı yönde gidiyor. Zaten Allah'ın dilemesiyle ayakta durduğunu Allah gösteriyor. Yoksa mutasyon her saniye binlerce kez olur. Ama Allah orada tamir mekanizmasını da koyuyor. Ya dilerse tamir etmez Allah. Kinitekim kanser oluyor. Canlı. İnsan yani. Kanser oluyor. Ve sorduğum zaman ya ben çok dengeli beslendim. Hiç kanser ilacı, yani kanser etmeni olacak hiçbir şey de almadım. Müthiş doğal beslendim ama yine de kanser oldum diyor. Allah dilemesiyle alakalı bir konu bu. Dilerse de Allah hasta yapmıyor mesela. Dün gazetede haber vardı. 127 yaşında bir dede. 127 yaşında ilk defa doktora gitmiş. Artık nezlesi geçmediği için. Allah'ın dilemesiyle alakalı bir konu. Tüm canlılar için bu böyle. Biz istesek de istemesek de her an için Allah'a bağlı olduğumuzu gösteren konular bunlar. O yüzden evrimciler buna eksiklik gibi kendileri aktarıyorlar. Halbuki öyle bir konu yok burada. Çok mükemmel işleyen bir fabrikanın içindeyiz biz. İnsan vücudu bu. Ve bütün canlılar da öyle. Allah dilerse hasta ediyor. Kendisini hatırlatıyor ve ona yakınlaşmasına vesile kılıyor. Dilerse de hasta etmiyor. Sağlıklı bir birey olarak yaşamana Allah nasip ediyor yani inşallah. Her yönden Allah'a bağlı olduğunu, değil mi, gösteren bir etmen o inşallah.
Evet. Bu konuyu da tamamlayalım. Kortizol hormonu burada ateşin yükselmesini sağlayan şey beyindeki ateş merkezi. Yani beynimizde bunun için bile bir merkez var. Bakın bu önlem için bile. Ateş merkezi dediğimiz vücudun ateşinin, yani sıcaklığının daha doğrusu ısısının artmasını sağlıyor. IL-1 denen bir madde var. Bunun devreye girmesiyle yükseliyor bu sıcaklık. Ama çok arttığında da bir yerde durması gerekiyor sonuçta. Dikkat ederseniz hep hastalıkta, yani o çok hassastır. Birkaç derece artar, Daha fazla evet. artmaz.
40 derecenin üstüne çıkmaz mesela. Evet. Zaten öyle olduğu zaman da
tabii acile kaldırılıyor.
Yani buzun içine yatırılıyorsun 40'a bile çıktığın zaman. Yani 36,5-37 derece ortalama. 3 derecelik fark mesela ne hale getiriyor insanı? Evet, bu 5-6 derece olsa demek ki ölüyorsun. Zaten ölüyorsun.
42'den sonra ölüm hadisesi meydana geliyor.
Evet. Evet, öyle bir maddesinin üretimini durduruyor kortizol hormonu çok fazla arttığında sıcaklık. Bakın her şeyin analiz edildiğini, kontrol edildiğini görüyoruz. E sonuçta bunu da yapan hücre olamaz. Allah'ın ilhamıyla gerçekleştiği çok belli inşallah. O biraz önce hastalık demişken hocam evrimci hanımefendi de tüm sırtının ağrıdığını evet. söylüyor da. Tabii Allah şifa versin inşallah ama sonuçta o da bir önlem yani uyarı. Evet. Değil mi? Sen, sonuçta vücudun orada uyarısı var.
Uyarısı var yani sen yan girip evet. yatarsan diyor. Hani biraz şey yapmak gerekiyor böyle. Mesela bir yerde ağrı olması aslında çok güzel bir şey yani bir yerinin ağrıması. Çünkü bir kere neresinin ağrıdığını tespit edebiliyorsun. Ona göre de önlemini tedbirini alabiliyorsun. Eğer öyle bir şey olmuş olmasa mesela bir yerin ağrıyor hiç hissetmiyorsun. Kemiğin kırılıyor artık parçalanıyor eziliyor hiç hissetmiyorsun. Hiçbir şey yok. En son o mesela o organı kullanamıyorsun. Kolun diyelim kırıldı, ezildi. Hiç acı hissetmiyorsun, ağrı hissetmiyorsun, hiçbir şey hissetmiyorsun. Kol artık kırıldı, iyice hani ezildi. En son kol artık iptal, bir daha hiç kullanamıyorsun kolunu. O zaman görecektin, ha gitmiş falan ama ağrı sızığı yine yok. Hani evet. bu da anlamsız olurdu. Allah ağrıları sızıları hem acizliğimizi göstermek için hem de bizim tedbirimiz için vermiş. Eğer böyle olmuş olmasa biz hiçbir şekilde önlem alabilecek akılda değiliz. Yani buradaki bir ağrıyı tespit edebilecek konumda değiliz. Vücudumuzun herhangi bir bölgesinde ağrı olduğu için biz ağrımız var diyebiliyoruz. Yoksa bunu tespit edebilmemiz, bunu bulabilmemiz bizim vücudumuzda yani içimizde dışımızda o kadar çok uzuv varken bunu tespit edebilmemiz mümkün değil ağrılar olmasa. Bu o yüzden Allah'ın bizlere vermiş olduğu güzelliktir hem de acizliktir yani. Bu kadar da Allah'ın mesela her şeyi dilemesiyle hem çok sağlıklı olabildiğimizi hem de Allah dilerse de o sağlığı alabileceğini gösteriyor bize şimdi.
İnşallah. Nitekim onu içimizden de hissediyoruz. O sadece hani dokunma hissiyle de olan bir his değil ağrı. İçimizdeki evet. bir ağrı değil mi? Tam nokta atışıyla yani böyle deyim yerindeyse o ağrının yerini söyleyebiliyoruz. Yani içte mi dışta mı şimdi derimizin üstünde de olabilir evet. ya da kolumuzun içi de ağrıyor olabilir. Nitekim çok da hayati mesela kol içi ağrısı böyle uzanan ağrı kalp krizinin alameti oluyor. Hmm. Yani çok hayati bir teşhise bile vesile oluyor.
Mesela bacak ağrısı oluyor. Sırt ağrısı. Mesela bacak evet. ağrısı da öyle kalbi tetikliyor sol evet. bacak olduğu zaman. Çünkü bunlar olmasa mesela adam bir doktora gitme ihtiyacı duymayacak. Çünkü ağrısı normalde bilemezsiniz ki. Yani kalbiniz mesela kalp krizi olan olaylarda geçen bu tarz şeylerde mesela insanlar bir tetiklemesi geliyor onu hissediyor mesela. Eğer öyle olmuş olmasa zaten ölecek kimin neden öldü de belli olmayacak mesela. Öldü ama adam niye öldü bilinmeyecek. Ama bu belirtiler mesela ya da bu ağrılar tespiti sağlıyor. Neden olduğunu sağlıyor. İşte nerede ne eksiklik olduğunu yani nerede ne bir hastalık olduğunu bize gösteriyor. Bunun vesilesi de hem tedavi oluyorsunuz hem de nerede neyin olduğunu biliyorsunuz, tespit edebiliyorsunuz. Bunu yine yapan bize moleküller yani bunun haberini veren yine moleküller. Akılsız, şuursuz moleküller yine burada bizim işimize yarıyor. Kaldı ki yani evrimcilerin dediği gibi mutasyonlar da hep bozulmaya giden mutasyonlar bu kadar çok faydalı şeyi niye hep bizde yapmış? Hep yaratılan şeylerde mesela mükemmellik var ama bundan sonraki bütün mutasyon uygulamalarında görüyoruz deney yapıyorlar o kadar. Hep kötü sonuç var, hep olumsuz var, hep etkisiz şeyler var ama bizler hep kusursuzuz. Bizi yapanlar mutasyonlar ama kusursuzluğu yapan da mutasyonlar. Öyle bir şey yok. Bizde yaratıldığımızı gösteriyor bize bunların hepsi. Mutasyonlar çünkü hep bozulmaya götürüyor. Hep darmadağın etmeye götürüyor. Hiçbir şekilde sağlıklı bir mutasyonun olduğu zaten şu zamana kadar ne tespit edildi ne de bulundu. Allah'ın yarattığını gösteriyor bize şimdi.
Ki 60 yıla yakında deney yapıyorlar. Yani ellerinden geleni yaptılar evrimciler o konuda da. Değil mi? Sürekli mutasyonun evet. bir katkısı olabileceğini ispatlamaya çalıştılar. Hep zararlı sonuçları oldu. Ya öldü o canlar ya kısır kaldı ya da bir süre yaşayıp öldüler. Kullanılamayan organların çıktığını gördük.
Bir de şimdi hocam aslında mutasyon diyoruz da şöyle düşünmek gerekiyor. Öyle olmuş olsaydı da yine Allah vesile olurdu. Yani Allah onu vesile evet. ederdi. Çünkü mutasyonun nasıl olduğunu soracağız o zaman. Mutasyon nasıl var? Nasıl var oldu? Hani insana diyor ki mutasyonlar yaptı diyor. Mutasyonu kim yaptı? Onun evet. da sorusu yok. Yani o da olmuş olsaydı Allah öyle yaratmış olsaydı biz derdik ki hani Allah mutasyonla yaratmış derdik ama öyle bir şey yok. Allah mesela mutasyonla yaratmadığını bir anda yarattığını söylüyor. Eğer öyle olmuş olsaydı da yine Allah'ın varlığını tabii anlatıyor olacaktık. Fakat bu sefer mutasyonlarla diyecektik. Evrimciler bunu tesadüflere, tamamen saçma sapan şeylere bağlıyorlar. Hani bunun zaten savunulması Allah'ın yarattığıdır zaten. Yani mutasyonu başına dönersek zaten, sürekli başa doğru gidersek evrimciler zaten içinden çıkamıyor. Bilemeyiz diyor, bilmiyoruz diyor. E çünkü bilinecek bir şey değil. Yani senin söylediğine göre bilebileceğin bir şey değil. Tesadüfler bu bilinmezliği çözmez. Ancak bir gücün varlığı bu tabii kilitleri açar inşallah.
Bir de evet, olmayan bir DNA'yı yapamıyorsun sen. Yani mesela evet, hayvanlarda mutasyon yapıyor ama hayvanın bu DNA'sı kodlanmış bir DNA'sı var. Sen bu DNA'yı değiştirerek bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Mesela ne bileyim, bir sinek kanadından o boynuz çıkartamıyorsun.
Evet.
Yani olan bir DNA üzerinde evet yapıyorsun. Onlar ne diyor? Yani. Olmayan bir şeyi biz ilk kez varoluşuna inanıyoruz diyor. Ama bu olan bir şeyden yararlanarak yapıyorsun sen.
Yani tabii şey de diyorlar, denizden çıktı karaya girdi diyorlar ya mesela. Şimdi solungaçlı bir canlı ciğerli, normal hani akciğer solunumu yapan bir canlıya dönüşüyor diyor. E şimdi mutasyonu yapıyor, denizdeki canlıyı yapıyor mesela. Denizdeki canlının diyelim iki tane kafası çıkıyor ama hiçbir zaman ciğer çıkmıyor mesela. Hiçbir evet zaman, ya da diyelim denizdeki bir canlı balığın diyelim yüzgeçleri var ama yüzgeçlerden kol çıkmıyor mesela. Hiç bunlar olmuyor. Ne oluyor mesela? Onlar iki oluyor. Yani DNA'daki bilgi sadece mutasyon kopyalanıyor. Oradaki DNA'daki bilgi kopyalanarak aynı bilginin bir başka yerinde çıkıyor. Fakat aynı özellikleri taşımıyor. Çünkü hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani oradaki mesela çıkan bir kol, bir koyuna yaptıkları mesela bir bacak çıkıyor koyunda. Ön bacağından bir tane daha çıkıyor. Ama o bacağın hiçbir anlamı yok. Yani koyun bu bacağını kullanamıyor. Sadece onun kopyası olarak orada duruyor. Canlıya hiçbir faydası yok. Aksine zararı var. Hayatını etkiliyor canlının. Çünkü evet, ömrünü kısaltıyor. Hiçbir de faydası yok. İşte zaten aynı olan bilgiler kopyalanabiliyor. Hiç farklı bilgi çıkmıyor. DNA'sında ne varsa o çıkıyor. Koyunun mesela hiç bir koyuna mutasyon uygulanıp da koyunun kanatlarının çıktığı görülmemiş mesela. Hiçbir şekilde buna şahit olunamaz. Çünkü DNA'sında yok koyunun. Ancak tüylerin yapısı aynı şekilde çıkabilir. Bacağı çıkabilir, kafası çıkabilir ama koyunda ne görüyorsak o çıkar. Ekstra başka bir olmayan bir şey çıkmıyor zaten.
Evet, yani tümüyle DNA'nın varlığı, mutasyonun varlığı söylediğin gibi ve DNA'daki genlerin sadece o canlıya özgü olması, o canlı da onda olmayan bir özelliğe ait genin bulunmaması, tamamen her canlının kendine özgü bir yaratılış tarafının, yaratılış ile evet, Allah tarafından yaratıldığını gösterir.
Evet.
Evrimleşmiş olsaydı hakikaten birisine ait bir özelliğin geninin öbüründe olması, onda ait özelliklerin öbüründe çıkması, bir kanat, yarım kanat, yarı yüzgeç falan böyle değişik evet, değişik tip, yani alakasız organların olması gerekirdi. Ama hiçbir canlıda böyle bir şey yok. Ve bitkilerde de yok.
Evet.
Ve virüslerde de yok. Ve bakterilerde de yok. Hiçbirisinde yok. Hiçbirisinin ne dışında böyle gördüğümüz, yani gözle görünen anatomisinde ne böyle bir çıkıntı var, fazlalık var. Hiçbir fazlalık yok. Eksiklik de yok. Ne de DNA'sında da bir fazlalık var, bir eksiklik var. Hepsi tas tamam. Allah ayette her şeyi mükemmel yarattığını söylüyor. İnsanoğlu kendi büyüteci ne kadar büyürse o kadar fazlasına kendisi yavaş yavaş şahit oluyor. Halbuki detayın detayın detayını Allah zaten en başından beri yaratıp bitirmiş ve mükemmelliğin sınırı yok yani. Maşallah. İnsan kendi sınırı var. İnsanın kendi sınırı var.
Evet.
İnsanın kendi teknolojisinin sınırı var. İnsanın kendi hayalinin, beyninin ve algılamasının bir sınırı var. Kısacası insanın bir limiti var, evet, bir sınırı var. Değil mi? Bu anlamda, algılama anlamında insan kendi limitleri doğrultusunda Rabbin sonsuzluğunu görüyor. Ama mükemmelliği, değil mi? Ayette buyuruyor Allah, onlar Allah'ı hakkı gibi takdir edemediler diyor, değil mi? Kadrini, hakkı, hakkını vererek takdir edemediler diyor inşallah. Allah'ın kadri çok büyük, Allah'ın hakkı çok büyük inşallah. Çünkü biz yani mesela bugün bilimle konuşuyoruz. Ama bundan iki asır önce bu kadar bilimsel delil ortaya sunamamazdık ama yine Allah varlığını anlatacak yine birçok şey vardı.
Evet.
Allah'ın varlığının delilleri çok çok fazla. Bunun için sadece gören göz, akıllı düşünen bir yapı lazım. Sıfırdan gören, duyan, akleden şuurun varlığı başlı başına Allah'ın varlığını gösterir bize. Allah cansızı bize gösteriyor. Taş, toprak, yani tın tın ses geliyor, vuruyorsun. Atıyorsun taşı, kırılıyor. Şuursuz. Akıyor, su akıp gidiyor mesela. Bir şuuru yok. Sıfırdan, yani yokluktan, yokken şuur adleden, gören, duyan ve buna göre tepkiler verip hayatında değişiklikler yapan, yani yiyen yemeyen, uçan uçmayan, karar veren yani canlıların olması Allah'ın varlığını bize gösterir. Cansız maddeden canlının ortaya çıkamaması ve canlılığın şuur addederek gerekli kararları alıp doğru kararlar vermesi, yani akıl alameti göstermesi bize Allah'ın varlığını gösterir.
Zaten bir de mesela diyoruz ya, DNA'da değişiklik olmuyor diye, bunlar güya çizimler yapıyor evrimciler. Deniz yıldızını balığa kadar çiziyorlar, aralar yok ya. O mesela şimdi DNA'dan bahsediyoruz. O bilgi varsa o zaman balığa mesela uygulandığı zaman deniz yıldızına dönüşebilmesi gerekiyor. Çünkü o DNA hiçbir zaman kaybolmaz. O bilgi hiçbir zaman kaybolmaz. Ama biz böyle olmadığını görüyoruz. Ya hiçbir şekilde evrimin olmadığını, evrimin hiçbir şekilde kanıtının, ispatının olmadığını biz her yerde, bütün canlılarda görüyoruz. Bu da bize zaten Allah'ın varlığını gösteriyor. Yani evrimin olmaması demek bize bir yaratılışın olduğunu, bir yaratılının olduğunu gösteriyor zaten.
Bir de şöyle bir şey var. Evrimcilerin hiçbir ispatı yok. Mutasyon yapıyor diyoruz. Mutasyonu bir hayvana yapıyor. Ama diğer hiçbir canlıda aynı mutasyon. Mesela onun doğurduğu bir diyelim mutasyona uğrayan bir hayvan hamile kalıp doğurduğu zaman onda herhangi bir bebeğinde mutasyon görmüyoruz olan minik koyunda.
Üreme hücrelerine isabet etmiyor.
İsabet etmiyor. Evet. Sadece tek 100 tane mesela çocuk şey oluyor, koyun yürüyor. Sadece başta yaptığı bir tane mutasyonda var bu. Diğer 100 tane de neden yok? Niye onlar da çıkmıyor? Sen diyorsun ki ben yapısını değiştirdim, hücresini değiştirdim. Yeni bir DNA ekledim. Yeni bir DNA eklediysen o mutasyondan sonraki neslin senin yaptığın gibi olması gerekiyor. 5 bacaksa 5 bacak çıkması gerekiyor. Neden
evet
yok?
Evet hocam, yani orada mutasyonun o değişikliği, yani ki o değişiklik imkansız, o anlamlı değişik, evet, üreme hücrelerine isabet etmesi gerekiyor. Normal hücreye isabet ettiğinde dediğin gibi hiçbir şekilde onun çocuğunda
ya hücre deniyorlar bunu. Zaten evrimcilerin fantazisinin çok büyük bir kısmı bu, senin söylediğin. Hakikaten evet, bir tane canlıyı mutasyona uğratacak, sonra o canlı ürecek, bir mutasyon daha olacak, sonra öyle öyle evrimleşmeyi ispat edebileceklerini umuyorlar. Ama öyle oluyor mu?
Olmuyor.
Olmuyor. Allah'ın yarattığı bu düzende hiçbir şekilde hiçbir değişiklik, yani evrimcilerin iddia edeceği o faydalı olaylar hiçbir zaman hiçbir şekilde gözlenmiyor. Bu arada şimdi süremiz herhalde bitiyor. İkinci yarıya gideceğiz. İkinci yarıda inşallah evrimcilerin videolarını cevaplayacağız. Zaten bir izleyicimizden mesaj gelmiş. Meltem Banko Hanım Ankara'dan, avukatmış. Diğer kanallardaki yayınların genelde yaptığı yayınlarda halka çok faydalı hani olmayan yayınlar olduğunu, ama A9'daki yayınların ise hakikaten çok etkileyici ve çok faydalı olduğunu, günümüzdeki güncel sorunların çözümlerini içerdiği ve çok çok faydalı olup bütün kitleler tarafından takip edilmesi gerektiğini yazmış. Teşekkür ediyoruz. Yine Esve Tözer ve Bülent Aksüt isimli izleyicilerimize teşekkür etmişler yayınımıza. Onları da paylaşalım dedi.
Evet hocam. İnşallah Haç suresinin 73 ve 74. ayetini okuyalım. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de, onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Maşallah. Bakın o evrimcilerin güç atfettikleri tüm artık tesadüf vesaire zaman, hepsi bir araya gelse bile bir sinek dahi yaratamaz. Allah bildiriyor inşallah.
İnşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Akın hocamın da bize dahil olmasıyla programa devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evrimcilerin videolarından bahsetmiştik ilk yarıya girerken. Onların üstünde konuşacağız diye. Bu yarıda onların üstünde konuşalım isterseniz. Evrimcilerin nasıl bilimsel açıklama yapamadıklarını canlı olarak, bir de hani hep anlatıyoruz, bir evet, de canlı olarak görelim, izleyerek görelim inşallah.
Hemen başlayalım o zaman.
Başlayalım.
Evet. Buyurun.
Şükrü Bey diyor ki, protein tesadüfen meydana gelebilir mi? Bunun kanıtısını al diyor. Zaten meyle şöyle başladı. Darwin'in türleri kökeni kitabında yazan ifadeleri beni ters konuşuyorlar diyor. Eğer canlı türleri bir diğerinden oluşuyorsa neden oluşma aşamasındaki formlara fosil kayıtlarında rastlamıyoruz diyor.
Şimdi bunlar artık hani...
Şimdi soruyu tekrar özetleyeyim. Protein tesadüfen oluşabilir mi? Bilimsel bir soru. Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitabında Darwin'in kendi itirafı olarak ara geçiş formlarını gözlemleyemediğini yazıyor Darwin kitabında. Evet. Ama bu evrimciler diyor ki biz ara geçiş formu var diyoruz diyorlar. Bunu soruyor sunucu, diyor ki bu iddialar karşısında ne diyorsunuz diyorlar. Şimdi bilimsel cevabı izliyoruz.
Parantez içinde
evrimsel biyoloji anlaşılmasınların belki on binlerce kez
alışkın olduğunuz
on binlerce kez de yanıt verilen sorular.
Şimdi yanıt vermiş.
Yanıt 11, verilemeyen sorular aslında. Bunu
10.000 birinci cevabı duyuyor şimdi. 10.000 cevap vermiş. 10.000 birincisini dinliyoruz.
Eğer fosil
değil ses, evet.
Geçiş formu vesaire aramak istiyorsa bu soruyu soran kimse.
Evet, istiyoruz.
Yani cebine parasını koysun, mesela Avrupa'daki, Amerika'daki falan büyük müzelere gitsin veya en basitinde internete gitsin. Orada karşısında on binlerce şey çıkacaktır. Fosil bulgu çıkacaktır.
Çıkıyor, doğru. Yüz binlerce kez göstermedik mi? Yaratılış atlasından milyonlarca yere gitmedi mi? Her yerde biz programda göstermedik mi? Evet, gösterdik. Ondan bahsediyor zaten. Evet.
Birincisi bu. İkincisi, protein tesadüfen ulaşamıyorum. Bunun bilimsel hiçbir anlamı yok. Çünkü soru soran kimsenin kullandığı tesadüf veya rastlantı sunucunun ifade ettiği anlam evrimsel biyolojideki rastlantıyla aynı değil. Ona göre bu çok teknik bir konu çünkü. Yani bu rastgele işte herhangi bir tarih...
Tesadüf çok teknik bir konu.
Evet, burada sempozyumda ben sordum Ergi Deniz Özsoy'a kendisine. Yani kendi kendine özellikle tesadüf kelimesini kullanmadım. Çünkü böyle tesadüf kelimesi kullanınca biz tesadüf demiyoruz ki.
Rahatsız yani, oluyor bayağı.
Böyle bir hemen bir tribe gelip sanki biz bilgisizmişiz, hiçbir şey bilmiyormuşuz. Yani ilk kez bu terimi duyuyormuşuz gibi bir hava oluşturmaya çalışıyor. Öyle bilerek demedim. Yani rastgele kendi kendine oluşabilir mi tarzında. O tabii işte farklı şeyler var o görüşte. Rastgelelik, random falan gibi böyle bir muhabbete girdi. Yani hiçbir şekilde biz bunu daha önce açıkladık diye öyle bir açıklama yok. Ya zaten Dawkins de açıklayamıyor bunu. Ya Dawkins'e sorulduğu zaman kendi kendine doğada olur mu denildiği zaman olamaz diyor. Yani dünya dışından gelen varlıkların kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan ilk hücreyi dünyaya bıraktığını düşünüyorum diyor. Yani kendi kendine yavaş gelişmelerle doğada randomla veyahut da tesadüfle bir hücre oluşmasından kesinlikle Dawkins söz etmiyor. Öyle bir açıklaması yok. Evet. Yani o da son gelişmelerle zaten ama son gelişmeleri takip etmiyor.
Bir de diyor yani baksın diyor, gitsin diyor, parasını cebine koysun gitsin diyor. On binlerce bulur diyor. Ya zaten öyle bir şey olmuş olsa bu programa çıktığı zaman elinde o fosille çıkardı yani. Evet. Bunu hani bıraksın artık da yani. On binlerce var diyor. İnternete gir var diyor. Ya aç orada internet ortamındasın, televizyon ortamındasın. Bak bir al sana fosille şu zaman şu bilgilerle bilmem ne diyemez. Çünkü dese ya yalan bir bilgi aktaracak ya da olan fosil kaydını gösterecek. Zaten olan fosillerde hepsi açıkta ortada yani evrimin olmadığını gösteriyor. Yani diyor ki gitsin baksın diyor. Varsa göster o zaman hani iddia ediyorsun. Diyeceksin ki çıkarken de al diyeceksin bu fosil kaydı diyeceksin. Görün diyeceksin. Bakın işte evrimleşmiş. İşte kanadı var, bacağı var, neyse varsa işte. Göstereceksin. Gösteremiyorsun ama on binlerce var diyorsun.
Parasını hani vaktini yani? Kaybettirecek başkasını yani orada.
Ya aslında saptırıyor. Evet. Olayları, konuları evet. Saptırmaya çalışıyorlar.
Darwin'in de şöyle bir durum var. Yani çok büyük bir cahillik ortamında ortaya atılmış bir teori. Bilimin ilerlemesiyle sürekli her şeyi çürüdüğü için, bütün iddiaları çürüdüğü için Darwinistler sürekli olarak ağız değiştiriyorlar. Yani mesela canlıların işte sonradan kazandığı özellikleri bir sonraki nesle aktarıldığı düşünülerek ortaya atılan bir teoridir Darwinizm. Ve varyasyonların da sınırsız bir şekilde evrim zannedildiği bir dönemde ortaya atılan bir düşüncedir. Mesela bir türe ait cinsler var değil mi? Mesela köpek cinsleri var farklı farklı. İşte hepimiz biliyoruz farklı köpek cinslerini. Farklı iki cinsin çiftleşmesiyle yeni bir cins de oluşabiliyor. Bunu da biliyoruz. Buna varyasyon deniyor. Bunun evrimle hiçbir alakası yok. Yeni bir bilgi oluşma yok burada. Var olan bilgilerin crossing over denen bir mekanizmayla yeni bir varyasyonu ortaya çıkarması oluyor ve bunun tamamı DNA'da kayıtlı.
Olan bilgiyi yapıyor evet, zaten.
Hiçbir son o aşamada dışarıdan müdahale yok, doğadan bir müdahale yok, mutasyonların müdahalesi yok. Böyle bir ortamda ortaya atıldı Darwinizm. Sonra bir baktılar DNA var, zaten her şey kayıtlı. Bu sefer dediler ki neo-Darwinistler çıktı. Dediler ki işte sonradan kazanılan özellikler yavru canlıya aktarılamıyor. Dolayısıyla bu DNA'da da değişiklik yapan tek mekanizma mutasyonlar. Bizim mutlaka mutasyonları yararlı göstermemiz lazım dediler. Canlıları çıktı bunun için. Senelerdir uğraşıyorlar. beceremediler. Tekrar DNA'nın bulunmadığı dönemdeki iddialarına bakın geri döndüler. Felaket bir durumdur bu. Yalnız dikkatli bakan kişiler görebiliyor bunu. İlk başta bir DNA'yı bulunca tamam de sonradan kazanılan özellikler yavru canlıya aktarılmaz. Veyahut da bir canlı bir şey geliştiremez kendi kendine. Tamam dediler. İşte mutasyonlarla olursa olur dediler. Mutasyonlardan hiçbir şey bulamayınca şimdi anlatımlarına bir bakıyoruz. Eski anlatımlara geri döndüler. Namark'ın da eskisi gerisine döndüler. İşte ihtiyacı olunca ayağa kalktı. Yavru nesiller bu şekilde hayatını devam ettirdi. Yani bu tamamen genetik bilimini hiçe saymaktır. Bir de bunu yani genetik bölümünün başındaki kişiler söylüyor. Bu daha da facia bir durum. Şimdi mesela yine ara geçiş formları ile ilgili yine değişiklik yapıldı Darwin'den sonra. Darwin diyor ki yok, diyor. Nereye kassak tam kusursuz canlılar var. Doğada hiçbir karmaşıklık yok diyor. Neden diyor böyle diyor. Ama ileride bulunacağını tahmin ediyorum ama bulunmazsa da teorim çökmüştür diyor. En büyük darbedir bu teorime karşı diyor. Şimdiki Darwinistlere bakıyoruz. Yaratılış atlası çıktıktan sonra ara geçiş formu tanımını değiştirdiler. Bakın bu çok önemli, çok dikkat edilmesi gereken bir durum bu. Özellikle üzerinde duruyoruz sürekli. Ara geçiş formu iki canlı türü arasındaki geçişi gösteren ara canlılara ait formdur. Bu öyle bir canlı da yaşamamıştır. Yaşama ihtimali de fosil kayıtlarını bırakın genetik olarak zaten mümkün değildir. Ama fosil kayıtlarına baktığımız zaman da böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Genetik olarak da böyle bir şey olamayacağını görüyoruz. Baktılar evrimciler ne yaptılar bu sefer? Her canlı ara geçiş formudur demeye başladılar. Yani artık
ben ara geçiş formu.
Sürekli ağız değiştirmekten ne yapacaklarını şaşırdılar. Her canlı ara geçiş formu olur mu? Her canlı ara geçiş formu olsaydı Darwin niye kendi döneminde bu canlılar ara geçiş formu diyememişti? Soruyoruz buradan. Bir daha soruyorum. Darwin kendi döneminde madem her canlı ara geçiş formuydu, bulunan canlılar bunlar niye benim teorime delildir dememişti? Teoriyi atan kişiden daha mı iyi biliyorsunuz yani Darwinizmi? Dawkins'e gittik sempozyumda diyor ki tek bir tane fosil bile olsaydı diyor. Bakın tek bir tane fosil kaydı olsaydı yeryüzünde o bile evrime delil olurdu diyor. E bu Darwin bilmiyor muydu bu olayı? Yani buna haberi yok muydu Darwin?
Zaten bu yok
ortaya
demek.
Atan kişi. Yani tek bir tane fosil buluyorsun sen dünyada. Bu da evrime delil olurdu diyorsun. E demek ki sen evrimi bir din olarak kabul etmişsin. Yani bir fosil buluyorsan tek bir tane bunu eğer sen ille böyle bile olsaydı yine evrime delil olurdu diyorsan sen zaten onu bulmadan önce evrimi kabul etmişsin manasına gelir bu.
Zaten onu bulsalar koşa koşa hocamızın yanına geleceklerdi. Hocamız 10 trilyon veriyordu.
Evet.
Bir hocamızın tane tabii, onu dedi bırakın onu zaten. Resimle gelin dedi. Yine hiçbir ortada yok. Yoksa koşa koşa gelirlerdi inanın.
Evet.
Ne yapalım devam edelim o zaman.
Var. Birden fazla din var.
Dinlerle alakalı konuşuyor. Ben sonraki programda Habertürk'teki merakence.
Evet. O dinlerde de değişik inançlar var. Evrim olgusunu kabul eden dini görüşler var. Ben bilim
kutsal
insanıyım.
Kitaplarda öyle bir şey yok.
Din konusunda uzman değilim.
Kutsal kitaplarda evrime dair hiçbir anlatım yoktur. Yani tarif edilmiş İncil ve Tevrat'ta dahi böyle bir şeye delil yoktur. Kur'an'da zaten yoktur. Dolayısıyla din derken pagan dini olan Darwinizm'den bahsediliyor olabilir. Böyle inançlar vardı denilirken ama hak dinlerde, kitap kaynaklı dinlerde değiştirilmiş olsa dahi Hristiyanlık ve Musevi'nin kitaplarında evrimle ilgili hiçbir delil yoktur kesinlikle. Ya olamaz çünkü zaten bilimi Allah yaratıyor, insanı ve canlıları Allah yaratıyor. Kur'an'ı Allah indirmiş. Dolayısıyla bilimle çelişecek bir yönü olması mümkün değil.
Bir de diyor ya ben diyor dinle ilgili fazla bir şey söylemem bu konuda diyor bir bilgim yok diyor. Genetikte de bilgisi yok. DNA'da da bilgisi yok.
Doğru.
Yani neyle bilgisi yok ki zaten yani açıklaması soruyorlar. Diyor ki geçen başka programda da yine söyledi. Cevabı verdiği cevabı bu hanımefendi verdi. Yani bize annemiz babamız yapıyor diye cevap veren bu hanımefendi değil miydi yine aynı şekilde?
Başka ama yine aynı.
Ya, aynı şeyde yani. Baktığınız zaman zaten genetik bilmiyor, DNA bilmiyor.
Genel olarak bilmiyorlar.
Bilmiyor ki hani sadece din değil yani hiçbir şey bilmiyor. Sadece hani bir eğitim veriyor ama bunlarla ilgili bilgisi yok. Zaten açıklamalara dikkat ederseniz hep yüzeysel, bilimsel hiçbir açıklama yok. Yine devam edeceğiz.
İşte insanları şu alttaki yazısıyla kandırıyor. Doçent, doktor Meral Ketenci, ODTÜ Biyoloji diye yazıyor. Bir kısım insanları bu şekilde işte kandırabiliyorlar. Kendilerinin profesör olduklarını, doktor olduklarını söyleyerek.
Ama zaten Meral hocamızın duruşundan belli yani inanmadığı evrime. Normalde evrime gerçekten inanıyor olsa yani bilimsel bir değeri olduğunu düşünüyor olsa bayağı heyecanlı olur. Mesela biz bayağı heyecanlı ve canlıyız Allah'ın izniyle. Maşallah. Neden böyle? Çünkü maşallah, kesin doğruyu anlatıyoruz. Yani
evet, öyle inşallah.
Bir kuşkumuz yok. Çok da eminiz kendimizden Allah'ın izniyle. Şimdi biz kalkıp da böyle masanın üzerine yatıp ondan sonra durgun bir ses tonuyla konuşuyorsak karşı tarafa hiç güven vermeyiz değil mi? Yani demek kendi de inanmıyor der karşı evet, taraf. Ama biz öyle değiliz. Tam tersiyiz Allah'ın izniyle. Bakın Meral Hanım da yani neredeyse uzanacak masanın üzerine öyle gözüküyor. Yani kollarını koymuş ve süper rahatsız bu durumdan. Yani orada benim ne işim var burada dediği zaten yüzünden anlaşılıyor. Konuşma evet, ses tonundan anlaşılıyor.
Yani konuşma bitse de gitsek gibi.
Evet aynen öyle var, bir durum var. Demek ki inanmıyor. Kendisi de inanmıyor yani evrim zırhasına.
Zaten şöyle bir durum. Bilimle ilgili konuşuyorsak eğer o zaman delillerini söylememiz, göstermemiz gerekir. Bilim sadece sözlü olmaz. Lafla, konuşmayla bilimsel bir şey kanıtlanmaz. Onun delillerini, tetkiklerini, deneylerini, sonuçlarını muhakkak göstermek gerekir. Şimdi bilim insanından da Meral Kenci Hanım orada bilimi temsil ediyor değil mi? Evet. Biyolojide, biyoloji bölümünde öğretim görevlisi. Hem de ODTÜ'de. Dolayısıyla o zaman kanıtlarını ortaya koyacak bir kişi. Ya bilir kişi konumunda konuşması gerekiyor. Fakat hakikaten konuşmaları hiç bilimsel değil. Hem de lise çağındaki öğrencilerin öğrendiği genetikten oldukça uzaklar. Şimdi çok fazla şey girmeden konunun teknik bölümlerini biz eleştirelim. Devam edelim ilk önce. Videomuzu biraz daha izleyelim. Sonra da anlatalım.
Yeni konuda tartışmak istemem.
Yani insanda neden ahlaklı olma gibi bir şey var? Veya niye hayvanlarda yok da insanda var? İnsana nasıl geçmiştir bu?
İnsanlarda ahlaklı olma diye bir...
Çok güzel bir soru soruyor. İnsanla hayvanlar ve diğerler arasındaki, bütün canlılar arasındaki temel fark nedir? İnsanın ahlakının olması. Düşünüp, akledip, doğruyla yanlışı görüp, onunla doğruyu seçebilecek bir irade sergilemesidir, değil mi? Hayvanın böyle bir sorumluluğu yoktur. Allah insanı sınamaktadır. Dolayısıyla insan ve diğerleridir. Dünyadaki bütün canlılık. Allah insanı imtihan ettiği bir dünyadır. Ve insan ve diğerleri vardır yani. Bütün hepsi diğerler arasındadır. Değil mi? İnşallah. Canlılar alemi için.
Diyor. Ayetler geliyor mesela. Ayetlerde var. Canlılarda sizler için ibretler vardır diyor mesela. Allah bir ayette şeytan Allah'a sınırım. Burada canlıların da mesela yaratılmasında hem bizler için fayda hem de bizler için mesela fedakarlık açısından olsun. Evrimcilerin dediği gibi bir mücadelenin değil de tam aksine fedakarlık olsun. Birbirlerine karşı bağlılık olsun. Bunlarda bizler için ibretler var. Bunları da bütün programlarda evet, yayınlıyoruz zaten.
Tabii evrimin maneviyatla, ruhla ve dinle hiçbir alakası olmadığı için, bunları inkar ettiği için insandaki güzel ahlakın kaynağını, insanın kötü işleri yapmamasındaki, yani onu frenleyen o mekanizmanın ne olduğu sorulduğunda işte karşı taraftan böyle bir cevap geliyor. Daha doğrusu cevap verilemiyor.
Gerçi evet, şöyle de bir durum var. Yani oraya gelene kadar zaten evrimin milyar tane olmadığına dair delil sayılabilir. Yani insan... İşte ahlak var, hayvanda ahlak yok tarzında. Yani oraya gelene kadar çok delil var zaten evrimin olmadığına dair. Hani bu da bir mantık, bu da bir delil olabilecek bir şey ama yani çok fazla bir protein zaten tek başına olayı bitiriyor.
Evet.
Zaten... Proteinin tek başına oluşma ihtimali, doğada böyle bir ihtimal yok. Vakit yok. Böyle bir mekanizma yok.
Dünyanın
artık böyle bir atom sayısı zaten yok zaten evet, yeryüzünde.
Evet evet, o videolar var zaten. Evet. Bölüm bölüm gidelim. Tamam.
Şey, genellenemez herhalde. Öyle olsaydı zaten işte verdiğiniz örnekteki gibi ya da birisini öldürme ya da birinin malına mülküne göz koyma gibi şeyler, davranışlar olmayacaktı.
Ama bunu yapmayan insanlar da var yani. Herkes yapmıyor bunu. Bunu yapmayan insanlar hangi güdüden dolayı yapıyorlar bunu sizce? Veya...
Maşallah bu arkadaşımız da tamamen hocamızın kitaplarını okuyup oradan aldığı bilgiyle konuşuyor orada maşallah. Çünkü aynısını söylüyor kitapların ve fikir, bak görüyorsunuz hocamızın fikri hemen orada üstün geliyor. O fikir her yerde çünkü galip geliyor maşallah.
Hocamızın verdiği örneklerinden gidiyor.
Evet.
Süren hayvanlarda aklı olarak zihin veya değerler nasıl oluşmuştur insanda?
Siz söylüyorsunuz insanlar sınanmak için gönderildi bu dünyaya şeklinde. Diğer canlılarda olabilir akraba evlilikleri, yakın akraba evlilikleri. Ancak orada ortaya çıkan yakın akraba
Şöyle diyebilir miyiz mesela biyolojik olarak bakıldığı zaman, bilimsel olarak bakıldığı zaman insanoğlu bir hayvandan daha üstün bir varlıktır. Evet. Yani hani bunu artık hani bilimsel olarak da kabul edebileceğim sadece dini boyutta değil. Dolayısıyla daha üstün bir varlık olarak insandan daha üstün meziyetler, davranışlar beklenir. Bu da yapılmaması gereken bir davranıştır.
Peki insan aşamayı nasıl geçmiştir? İşte, yani onu açıklayabiliyor mu hocamız?
Bence hocamız hiç bu konuyu açıklamasın çünkü süremizin sonuna gelmiş.
Hiçbir konuyu açıklamasın. Çünkü hiçbir konuyu açıklayamıyor. Onun için bunu açıklamasın
zaten
diye.
Kekeliye kekeliye açıklayamadı.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi normal konuda mesela bir doktor, doçent olan bir insan, konuda uzman olan bir insan şakır şakır anlatır. Yani sular seller gibi kelimeler ağzından gitmesi lazım bir şeyi konuyu anlatırken. Böyle konuşma esnasında çok fazla eylemek, çok fazla kelimeleri seçememek.
Duraksamak.
Duraksamak zaten seçememekten kaynaklanıyor. Yani konuyla ilgili bilgisinin olmaması ve bu konuyla ilgili düşünmesi için bir süreç geçirmek için bunu yapıyor. Yani bir insan çok eğiliyorsa, çok duraksıyorsa konuşurken, bir serilik yoksa, bu onun o konuda ilgili bilgisinin olmadığını ve düşünme payı bıraktığını gösteriyor kendisine.
Daha önce hiç bu konuda düşünmediğini aynı zamanda.
Evet, evet.
İlk kez düşünüyor mesela o anda.
Evet, ilk kez olduğu için zaten şaşkınlıkla nasıl cevap verebileceğini bilmiyor. Dikkat ediyorsanız cevaplarda tek bilimsel bir cevap bile yoktu. Bir tanesinde daha
var
yoktu.
Yani. O şekilde.
Ya zaten evet, o var gene.
Artık moderatör de anladı hani cümle bitmiyor. Kendisi tamamladı çünkü evet. Bitmeyecek yani o cümlenin sonu gelmeyecekti bir türlü.
Evet daha çok videomuz var devam edelim.
İnsanın başka bir insanı öldürmesi en son konuşulan şeylerden bir tanesi olduğu için biyologlar buna davranış genlerinin ortaya koyduğu bazı bozukluklar ya da değişikliklerin insanları daha saldırgan yaptığı veya...
Yani sinir sistemiyle alakalı hormonal yönden bazı ilaçların, yani o hormonların seviyesiyle oynandığında insanın da psikolojisini kısmi olarak etkiledi. Evet doğru. Yani duygusallık veya birazcık daha asabi bir hal veya biraz daha geniş böyle daha rahatlatıcı bir hal kısmi olarak bir ilaç zaten sağlayabilir. Ama bir insanı bir gen veya bir ilaç dışarıdan yapılan herhangi bir etmen sıfırdan o insanı çok güzel ahlaklı bir hale veya çok berbat böyle seri katil gibi veya çok büyük böyle kötülükler yapabilecek bir hale asla dönüştürmez.
Evet.
Davranışın bu anlamda geni olmaz. Kısmi olarak kas gevşetici, baş ağrısını giderici gibi küçük ilaçların İnsan üzerindeki hafif rahatlatıcı veya sinirlendirici bir etkisi kısmi olarak olabilir. Ama insanı insan yapan temel ahlaki değerler, insanı insan yapan temel şefkat ve sevgi gibi değerlerin bir maddeyle alakası yoktur. Direkt ruhla alakası vardır.
Ki zaten normalde bazı insanlara bakıyorsunuz. Yani çok asabi, çok sinirli olan bir insan din ahlakını yaşamaya başladıktan sonra çok daha tevekküllü, evet, sinirine, öfkesini yenebilen, ondan sonra hatta sinirlenmeyebilen bir insan haline gelebiliyor. Genetiğinde bir değişiklik mi oluyor bu sırada? Yani din, evet, ahlakına yönelince DNA'sı mı değişiyor? Yani bunu her şeyi maddeye indirgemeye çalışan bir mantıktan dolayı böyle bir şey açıklama yapmaya kalkıyorlar. Yani işte aşk geni bulundu, sevgi geni bulundu, ondan sonra şu duygunun geni bulundu falan gibi. Yani her şeyi DNA'ya indirgemeye çalışan öyle bir şey yok. Yani bunların genle ilgili bir şey yok. Yani Allah ruha hissettiriyor bu duyguları. Ruha yaşatıyor ve din ahlakıyla veyahut da hayata bakışıyla insanın değişiyor.
Tabii mesela fedakarlık geni diye bir gen mi var mesela? Fedakarlık diyorsunuz insanın içinden gelen yani ruhundan gelen bir durum. Bunun maddesel olarak bir görüntüsü yok. Mesela anlatıyoruz işte kalp şöyle, böbrek böyle diye. Madde olarak var da insan ruhunda madde olarak bir şey yok. Hisse olarak var. Mesela fedakarlık dediğimiz bir gen. Öyle bir şey yok. Öyle bir konu yok. Ama fedakarlık hissi var insanlarda. Bunun da bölgesi ya da yeri belli değil. İşte mesela sevgi diyorsunuz. Sevginin mesela yeri belli değil. Baktığınız zaman ruhtan geliyor. Yani vücutta madde olarak bir yerde durmuyor. Bir yerde sabit değil. Bu şekilde his vermiş. Mesela Allah ruhundan üflediğini söylüyor ve bu yüzden de bu sevgiyle bu fedakarlık da insanın ruhundan gelen bir durum. Yani maddeyle alakalı ilgili bir durum,
evet,
değil.
Evet.
Devam edelim inşallah.
yaratılış etkisinin etkisi. Yani yaratılış atlasını okuyan oradaki arkadaşları da içine alıyor. Herkesin
inşallah ben şunu sormak
çok
isterim.
Güzel etkisi oldu, onu gösteriyoruz.
Bu tesadüfen mi oluşmuştur hocamıza göre yaşam ve canlılık?
En temel, en kilit, en bitirici sorulardan bir tanesi evrimi. Yaşam nasıl başladı? Bir protein tesadüfen oluşabilir mi? Ve bir hücre tesadüfen oluşabilir mi? En temel soru. Canlı öyle kendi kendine tesadüflerle doğada bir yaratıcı olmaksızın haşa ortaya çıktı demiyorlar mı? Evet. Tamam, nasıl oldu söyler misiniz diye soruyor, bu kadar. Hı hı. Onu söylediğinin nasılını soruyor. Cevap dinliyoruz.
Bir kere artık şu evrim sadece bir teoridir, bir kurgudur ifadesinden uzaklaşmak gerekiyor gerçekten.
Neden?
Neden?
Yani neden diye soruyoruz.
İspatı mı var yani?
Yani delili olmayan bir şeyi kurgudan ibaret olduğu belli. Kendileri söylüyorlar zaten. Biz evrimi ilk başta kabul ediyoruz önceden. Sonra da bulduğumuz her şeyi, bütün şeyleri, bilgileri evrime göre kurguluyoruz diyorlar. Kendileri söylüyorlar zaten. Yani biz bundan kurtulmamızı evet. gerektirecek bir durum yok. Tam tersi bunu savunmamızı gerektirecek.
Bilimsel çok fazla şey var. Evet. Yani.
Kendi diyor. Söylediklerini nasıl bu kadar soruyoruz yani. O öyle diyor mesela, anlatıyor. Tamam, nasıl oldu söyler misiniz diyor. Şimdi o öyle değil diyor sonra tekrar. Kendi söylediğiyle çelişmeye başlıyor.
Yani diyor ki mesela soru soruda tesadüfler mi diyor mesela oldu diye soruluyor. Ya evrimi diyor böyle söylememiz artık olmuyor diyor. Böyle söylememiz artık diye evet aslında artık hiç olmuyor. Çünkü bilim ve genetik çok gelişti şu anda. Yani evet. belki önceden bir 50-60 sene önce bu kadar çok gelişme yoktu. Ama şu anda o kadar çok gelişti ki evrimin tamamen paçavradan ibaret olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Çünkü genetik gelişti, bilim gelişti. Bütün bilim dalları çok muazzam derecede büyümeye başladı. Her gün daha yeni bir detaya rastlanıyor. Bu da bize yaratılışı gösteriyor. Aksine evrim göstermiyor ki. Yani evrimin üstünde aslında bugün evet. hiç konuşuluyor bile olmaması gerekiyor. Yani o evrimin konusunun dahi geçmemesi gerekiyor. Bırakın teorinin kanıtlanmasını. Böyle bir teorinin olmadığının ispatı var zaten bilimsel evet. olarak. Evet. Bunun konuşulması zaten başlı başına bir olay ama.
Zaten Richard Levantin de söylüyor. Materyalist açıklama yöntemlerini kurguluyoruz diyor.
Evet.
O gözle bakıp kurguladığını zaten söylüyorlar.
Teori bir kurgu değil. Özellikle evrim teorisi binlerce araştırmayla desteklenmiş ve
desteklenmiş. Devam ediyoruz.
Yanlışlanmamış.
Tamam,
gerçektir.
Gerçektir.
Bugün artık
evrimcinin tek devam. Açıklaması bu oluyor bakın.
Evet, ondan sonra
bir gerçek olarak kabul edilmektedir.
Tamam, çok güzel. Bunu kim söylüyor? Bilim insanı konumundaki kişi söylüyor, değil mi? Şimdi doğal olarak devamında da bilimsel verileri ekrana böyle göstermesi gerekir. Evet. Mesela bundan dolayı demesi gerekir. Kitabı açıp bundan dolayı demesi gerekir. Fosili çıkartıp bundan dolayı demesi gerekir. Tabii. Şimdi bakalım nasıl, ne deliller gösterecek.
Bir onları... şey de söyleyeyim. Yani evrimcilerin yaptığı taktik çok artık herkes öğrendi
çok
yani.
Çok göze batıyor artık.
Evet ya, herkes öğrendi. Tabii. Yani artık bunu... Cümleler
kesindir,
yani.
Bitmiştir, gerçektir. Evet, hep böyle. Hani gerçektir. Açıklama yok. Evrim gerçektir. Evrim tartışmaz.
On binlerce makale açıklamaktadır.
Evet, zaten bununla ilgili paranıza çok yazı var.
Paranıza girin Avrupa'ya,
evet. Hani şey yok, bilim açıklaması yok. Hep aynı cevaplar. Hep aynı
binlerce
cevaplar
delili
geliyor.
Vardır.
Bunun çok kanıdı var zaten diyor. Açın bakın diyor mesela, ama nerede yok. Hani göster vadem. Ya ben bulamıyorum
tane,
o zaman.
Yani,
göster mesela, hani biz normal bir şey olarak soruyoruz. Bulamadım ben mesela, bana göstersin. Delilini göstersin. Diyor ya on binlerce var. Evet. Bir tanesini göstersin. Ben istiyorum mesela bir tanesini görmeyi.
Evet.
Ben bulamıyorum. Bir tanesini göstersin bize. En azından biz de bir aydınlanmış
o
oluruz.
Programların yani. Vakti hiç evet. yetmiyor. Evet. Öyle bir sorunları var. Ya programın vakti hiçbir zaman yetmiyor. Ya sonuna geliyoruz.
Muhabbet ediyorlar.
Ya şey geliyor. Ama ya hep muhabbetler
hep
aynı.
Bütün evrim programlarında aynılar oluyor. Artık izlerken gülmeye başladım.
Tamam.
Hep aynısı yani.
Çok evet. güzel sordun. Cevabını dinleyelim şimdi.
Teori bir deyip de sanki bir hatta kurgu diyerek evrim kuramını, evrim gerçeğini yatsımak olanaklı değildir.
Olur hocam, sen geri sarmadın
değil mi? Çok araştırmayla dediğim gibi yanlışlanamamış, desteklenmiş ve gerçek bir olgu olarak görmekteyiz evrim.
Bilimsel olmadığı için yanlışlanamıyor hocam zaten. Başlamak. Yani bilimselliğin kriterlerini karşılamıyor evrim teorisi. Neye göre yanlışlayabilirsiniz ki? Yani yaşamın başlangıcına dönüp de bu canlılık kendinde oluşmuştur, ispatlanabilecek bir şey değil ki. Ondan dolayı Popper'ın da dediği gibi bilimselliğin kriterlerini karşılayabilen bir teori değildir. Yani sadece düşünsel bir şeydir. Dediğim gibi mesela Darwin kendisi Türlerin Kökeni kitabında gözdeki mükemmelliğe dikkat çekti. Siz bunu bizden çok daha iyi bilirsiniz. Yani gözdeki bu özelliğe dikkat çekiyor. Yine Türlerin kitabının sonunda yaşam içerisindeki canlının ortaya çıkmasındaki mükemmellikten hareketle yaratıcıya da atıf yapıyor Darwin. Yani belki Darwin kitabı günümüzdeki biyoloji derslerinde bile okutulamaz bu atıflarından dolayı. Yani buna ne diyecek hocamız?
Çok güzel değil mi? Yaratılış Atlası'nı okumuş Doktor Emre Turman. Tebrik ediyoruz kendisini. Çok güzel özetledi. Bakalım ne diyecek tekrar.
Ünitalyan hangi şekilde karşılıyormuş? Yani çok fazla araştırma yapılıyor. İspatlanmış bir şeymiş gibi bahsediyor. Ama ispatlanabilir bir yönü yok zaten evrimin. Yani nasıl ispatlanmış biz de öğrenelim burada.
İspatlama demiyoruz zaten. Doğal seçilimle türlerin ortaya çıkışını destekleyen pek çok araştırma var diyoruz. İspatlama demiyoruz.
Demek ki ispatı yok. Demek ki çok yalan söylüyorsun.
Lamarck'tan kalma şu bilgiyi
demek
tekrar.
Ki, evet, tamamıyla yanlış. Diyor, ispatı yok diyor. Kendisi açık açık söylüyor. Biz sadece doğal seçilimle araştırmalar var diyoruz diyor. Ama yok. Yok.
İspat nerede yok. Bir de aynı cümleleri kurarak vakti aslında kendisi yiyor zaten. Sürekli gerçektir bilmem nedir diyor.
Yani doğal seçilimi bıraksınlar artık zaten. Yani bu bilgiyi üreten mekanizma nedir? Bize onu açıklasınlar. Evet. Mutasyon diyorlar. O kadar komik bir iddia ki yani mutasyon denilmesi. Yani sıfırdan DNA'yı yazabilecek tek mekanizma doğada mutasyonlar. Mutasyonlara soruyoruz. Senin böyle bir yeteneğin var mı diyoruz. Yani zaten var olan mekanizmaya isabet ettiği zaman bozuyor, parçalıyor, yerini değiştiriyor, karıştırıyor. O kadar süper beceriksiz bir mekanizma mutasyon. Bu kadar böyle kompleks bir DNA'yı yazan mekanizma olarak mutasyonları söylüyorlar. Bunun bilimsel bir geçerliliği olmadığı, tamamen uydurma bir iddia olduğu belli. Yani halen daha tek bir delil yok mesela şu anda konuşmalarda. Yani 10 bin tane delil var denilip tek bir tanesi söylenemiyor.
Evet. Yani mutasyonun böyle bir şey yapmasını umuyorlar. Mutasyon ne? Mesela araba için düşünelim. Arabanın mesela 1600 dizel bir tane araba olsun motor. Onun 3000 motor ve V12 5000 motor bir spor arabaya dönüşmesini arabada çıkacak bir arızadan umuyorlar.
Evet.
Arabada olacak mesela kaza yapıyor araba. O kazadan sonra onun çok gelişmiş böyle bir Formula 1 arabası olma ihtimalini umuyorlar. Ya böyle bir mekanizma diye bir şey zaten yok. Kaza bunun adı. Hastalık, tahribat, bozulma eşittir mutasyon. Mutasyon bu. Bundan umdukları şey ise çok afaki. Ya olmadık bir şey umuyorlar. Oradaki Doktor Emre Bey de söylüyor zaten. Elle tutulur bir tarafı zaten yok ki diyor. Siz zaten ispatlasanız da ispatlayamazsınız. Elle tutulacak bir tarafı yok çünkü diyor. Hatadan harika ummaya çalışıyorlar.
Zaten çünkü şöyle bir şey var. Dikkat ediyorsanız arkada fonda mesela hep görüntülerde böyle çizimler var. Yani hiçbir zaman evrimin olduğu programlarda hiçbir zaman delilli bir şey olmuyor. Mesela biz yaratılışı anlatırken arkada mesela fosil kayıtları geçer.
Evet.
İşte fosille ilgili bilgiler geçer, DNA'lar geçer, proteinler geçer, gerçek var olan şeyler geçer. Ama evrimle ilgili bütün programlarda hep çizilmiş
resim
adamla
geçiyor.
Maymun gibi arası, karısı, ikisinin arası karışmış bir çizim yapıyorlar mesela. Hı hı. Hep aynısı. Cevaplar da hep aynı zaten. Bu kanıtlanmış bir gerçektir ama kanıt yok. Zaten kendisi de söylüyor. Hani diyor bu gerçektir diyor. Gerçek olan bir şey ispatı olan bir şeydir. Kanıtı olan bir şeydir ama bununla ilgili ispat yok diyor mesela. Kendisi şimdi, söylüyor zaten.
Evet, gerçek demiyoruz. İspat var. Onu da demiyoruz. Tesadüf onu da demiyoruz.
Aa, ne diyoruz?
Evrim, ispat onu demiyoruz. Onu da demiyoruz. Ne diyoruz?
10 binlerce deli var.
Süremiz yetmiyor.
Süremiz yetmiyor diyoruz.
Süremiz yetmiyor diyoruz.
Bak bizim süremiz var Allah'ın
izniyle. Devam edelim hocam. Devam edelim.
Hocam türler nasıl ortaya çıktı? Yani cansız bir maddeden canlı mı oluştu? Türler nasıl ortaya çıktı? Ben onu merak ediyorum. Yani şu anda türlerin birbirinden evrimleştiğini söylüyorsunuz. Canlılığın birbirinden evrimleştiğini söylüyorsunuz. Ben de şunu merak ediyorum. Yani cansız bir maddeden mi canlılık ortaya çıktı? Bu mudur iddia?
Ben de size şunu sormak isterim. Siz neyi ispatlıyorsunuz?
Şimdi bak cevap olsa verir orada. Güldür güldür konuşur. Hı. Ben de size o zaman şunu sorayım diyor.
Burada soruya tartışma soruyla karşılık vermek.
Ya, olsa evet yani orada varsa cevabı düzgün bir şeyle cevabını ver. Sonra evet, istediğin soruyu sor. Bakalım ne soracak.
Neyi araştırıyorsunuz? Deneysel olarak neyi gösteriyorsunuz? Ve sonuçlarınız nedir?
Hocam şimdi
biz 3 yıldır A9 televizyonunda Allah'ın izniyle hocamızın da 1980'den beri yazdığı 300'ün üzerindeki kitapların hemen hepsinin arkasında evrim teorisi bölümü vardır. Burada bütün çıkmış bilimsel dergilerdeki makaleler, bilim insanlarının araştırmaları ve onun sonuçları, onların görüşleri, onların yaptığı deneylerin ve yazdığı makalelerin hepsini biz yansıtıyoruz. Bunu yapıyoruz zaten. Zaten hep bilimin çizgisinde gidiyoruz biz. Siz ne gösteriyorsunuz diye sorduğumuzda siz ne gösteriyorsunuz diye tekrar bize. İşte biz bunları gösteriyoruz.
Orada aslında şunu demek istiyor yani. Yine klasik bir evrimci taktik. Yani o kadar klasik ki bu konuşmalar yani. Sürekli aynı şeyleri söylüyorlar.
Evet, hep aynı.
Yani siz Müslümanlar olarak daha önce de anlatmıştık mesela. Müslümanlar olarak biz böyle evrim teorisinin olmadığını anlatıyoruz. Peki diyorlar, siz Müslümanlar olarak bilime ne katkınız oldu şu ana kadar diyorlar. Şöyle söyleyeyim, bizim bilimi biz başlattık Müslümanlar olarak. Yani bilimi başlatan biziz. Aksini kimse iddia edemez.
Evet.
Yani tüm bilim dallarının başlatan kişilerin tamamı Müslüman kişilerden oluşuyor.
Evet.
Allah'a iman eden, Kur'an'a tabi olan kişilerden. Bilim bu vesileyle başladı zaten. Ya samimi Allah'a bağlı kişilerin Allah'ın sanatını görme çabasıyla başladı. İkincisi, bu soruya vereceğimiz cevap, bir konuda fikir yürütmek için, yani siz bir sonuca bağlamak için, mesela araştırma yapıyorlar, DNA'yı araştırıyorlar. Bu konuda ben 10 yıldır araştırıyorum, şu kadar da para harcadım. Dolayısıyla benim dediğim, benim çıkardığım sonuç doğrudur. Böyle bir mantık olur mu bilime göre? Sen 40 yıl araştırırsın, senin istediğin sonucun tam tersi çıkarsa o kabul edilir. Ya istersen 500 yıl araştır, hiç fark etmez. Senin çıkartmak istediğin sonuç çıkmazsa o istemediğin sonuç kabul edilir. O fark etmez. Buradaki evrimcilerin yaptığı da o. Biz işte senelerdir uğraşıyoruz, o kadar kazı yaptık. Siz ne yaptınız? Kazı yaptınız mı? Yok. O zaman biz bulduğumuz bütün fosilleri ara fosil deriz. Bizi ilgilendirmez. Banane banane der gibi böyle çocuklu bir mantıkla. Ve hatta DNA'yı araştırıyoruz diyorlar. DNA'ya bir bakıyorlar, mükemmel. Maşallah yani böyle bir yere dokunuyorsun, 8 ayrı yer birden bozuluyor. Yani o kadar hani böyle şeyler dizilir ya böyle üst üste parçalar dizilir. Tek bir tanesini çeksen hepsi yıkılır. Aynen DNA'da öyle 3.2 milyar parçadan oluşan dev bir Lego gibi düşünün, bir parça gibi düşünün. Tek bir yerdeki parçanın yerini değiştirmeye kalkıyorsun, Lego tamamen yıkılıyor, çöküyor. Bu kadar hassas bir mekanizma ile karşılaşıyorsun, sen araştırma yapıyorsun. Ama kendi istediğin sonuç, onun doğada kendiliğinden oluştuğu sonucu çıkarmak. Mutasyonların oluşturduğu sonucunu çıkarmak. Ona göre sen o sonucu çıkartıyorsun. Sonra diyoruz ki bak güzel kardeşim, o kadar araştırma yapmışsın ama buradan öyle bir sonuç çıkmıyor. Hı hı. Bana ne diyor, bu araştırmayı ben yaptım diyor. Hani bu mahallede top oynarlarken benim topum oynatmam mantığı vardır ya hani. Aynen onun gibi, araştırma benim, sonucu da ben çıkartırım. Öyle bir şey olmaz. Aynı zamanda tabii topunu alıp giden öyle bir mantık olmuş oluyor o zaman. Top benim oynatmam tarzında. O şekilde olmaz. Sen araştırma, zaten Allah aynı zamanda Müslümanlara başka bir görev vermiş. Bakın. Önceden Müslümanlara Allah bilimi başlatma görevini vermiş. Sonra bir dönem Müslümanlar uzaklaşıyor bilimden. Kur'an'dan uzaklaştıkları için. Biraz da hurafeye dalındığı için. Ahir zamanda da Müslümanlara Allah Allah'ın varlığını anlatma görevi veriyor. Araştırmayla vakit kaybettirmiyor. Tabii vakit kaybı olmasa Allah affetsin, öyle demeyeyim de. O işi Müslümanlara vermiyor ayrı zamanda. O işi başka kişilere veriyor. O başka kişiler ateist olabilir, başka birisi de olabilir. Hiç fark etmez. Önemli değil. Yani Allah zaten ayrı zamanın özelliğidir bu. Bediüzzaman Hazretleri de bunların aynı şekliyle söylüyor. Ayrı zamanda gelecek Hazreti Mehdi ve talebelerinin olacağını ve onların çalışma yaparken var olan hazır önceden bir taifenin yaptığı araştırmalarla anlatım yapacağını bildiriyor. Biz de Hazreti Mehdi ve talebelerin öncüleri olarak aynı şeyi yapıyoruz Allah'ın izniyle.
Mesela o taifeye bir örnek vereyim Akın Hocam. Senin söylediğin gibi bilim çok değerli bir konu. Zaten gerçek bilim insanlar da objektif, hep Allah'a iman ediyorlar. Bakın buna en çarpıcı örneklerden birisi. Galileo ve Galilei dünyanın yuvarlak olduğunu teleskopla buluyor. Ne zaman? 1564'te 1642 yıllarında. Ve diyor ki dünya yuvarlak diyor. O yılda, o yıla kadar dünya düz bir tepsi gibi düşünülüyordu. Fakat Galileo'nun bu buluşu ilk çıktığı anda o zamanın bilim çevresi diyebileceğimiz çevre, skolastik çevresi onu hemen eleştirmeye başladılar. Mesela bugün mesela Akın Hocam gidiyor sempozyuma, diyor ki Allah vardır diyor. Çünkü bilim bunu göstermiştir diyor. Oradaki evrimciler nasıl böyle tepki veriyorlar? Oradaki diğer insanlar da Galileo'ya bu tepkiyi verdiler. Ya sen nasıl dünya yuvarlaktır dedin dediler. Halbuki bilim er geç doğruyu ortaya çıkardı. Çünkü Allah bilimi o doğruyu bulması için yarattığı bir vesile. Ve en sonunda o tepki verenlerin hepsinin yanlış olduğu. Ama bir insan olarak ortaya çıkan Galileo'nun da söylediğin doğru olduğunu bilim göstermiş oldu.
Şöyle bir bilgi daha verelim Onur Hocam orada. Galileo'dan 600 sene önce de Müslüman bir bilim adamı dünyanın yuvarlak olduğunu, şu an ismini hatırlamıyorum, teorik olarak söyledi, yani yuvarlak olma ihtimali yüksek şeklinde. 600 sene önce, 1000'li senelerde söylüyor. Bir Müslüman bilim adamı söylüyor. Kur'an'a bakıyoruz, 1400 sene öncesinden maşallah, söylüyor maşallah zaten. Allah ayette geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor buyuruyor. Uzaydan çekilen fotoğraflarda da aynen bir gece ve gündüzün böyle sanki bir örtünün örtülmesi gibi olduğunu görüyoruz. Orada kullanılan yekev ve ruh kelimesi de, bakın yekev ve ruh kelimesi kullanılıyor orada. Bu kelimenin manası da yuvarlak bir cismin üstüne bir şey örtmek için kullanılıyor. Arapçada çünkü her deyim özel ayrı kelimesi var. Mesela bir şey örtmek diyorsun ama kelimeye baktığında zaman onun nasıl bir cismin üzerine örtmek olduğu anlaşılıyor. Mesela başa sarık sarmak yekev ve ruh kelimesiyle kullanılıyor, anlatılıyor. Kur'an'da bu zaten bildirilmiş 1400 sene önce.
Bu Kur'an mucizesi olarak.
Kur'an maşallah mucizesi olarak diyorsunuz, mesela diyoruz Kur'an mucizeleri var 300 sene. Hep bulunduktan sonra buluyorsunuz diyor mesela. Bu bulunmadan önce de biliniyordu işte. Müslüman bilim adamı Kur'an'a baktı. Yekev ve ruh kelimesini gördüğü zaman dedi ki dünya yuvarlak olma ihtimali yüksek dedi. Ayetten öyle bir sonuç çıkıyor dedi. Zaten Antoni Fulu'ya bakıyorsunuz. Antoni Fulu ateistti. Ölmeden önce ama iman etti. Allah'a iman ettiğini söyledi. Ama seneler önce ateist olduğu dönemde dedi ki Big Bang bulunduğunda bilim dini kaynaklar tarafından iddia edilen bir gerçeği ispat etmiştir. Bu ateist bir ateist açısından oldukça sıkıntı verici bir durumdur dedi. Big Bang. Demek ki Kur'an'da yazan bir şey biliniyor. Bilindikten sonra bilimsel keşfi bulunuyor. Mesela Kur'an'da ilk başta sizi kemik olarak yarattık, sonra kemiklere de et giydirdik buyuruluyor Allah tarafından. Senelerce dediler ki bu ayet bilime ters dediler. Bakın Kur'an önceden bunu söylüyor. Önce kemik sonra et giydirildi, kaslar giydirildi buyuruyor Allah. İkisinin birlikte oluştuğunu iddia ediyordunuz. Sonra kendiniz buldunuz. İlk başta kemik kıkırdak dokusunun oluştuğunu, sonra kasların oluştuğunu. Demek ki bulunduktan sonra Kur'an'dan çıkarmıyoruz bir sonucu. Ki zaten öyle bir konu yok yani. Kur'an'a baktığınız zaman kelimeler belli. Hani bir bilimsel keşif bulunduktan sonra da Kur'an'da çıkartılabilir. Bu garip bir şey değil ki. Allah zaten ayette bildiriyor. Delillerimi göstereceğim, ayetlerimi göstereceğim, onları bilip tanıyacaksınız buyuruyor. Zaten evet, ileride böyle olayların olacağı, Kur'an mucizelerinin çıkacağı da belli, Kur'an'da bildirilmiş. Yani bilimsel bir keşif bulunuyor. Sonra Kur'an'a bir bakıyoruz. Aynısı yazıyor, bilip tanıyoruz hemen. Evet. Bunu daha önceden biliyorduk. Ama Kur'an'da da yazıyor, bilip tanıyoruz diyoruz.
Yani evet, tabii.
Bunda garip bir durum yok yani.
DNA olmadan DNA'nın Kur'an'a geçtiğini nereden bileceksin? DNA zaten bulunduğu zaman DNA bir gen. İnsanda bulunan genin adı DNA olarak veriliyor. Sonra bakıldığında Kur'an'daki bu ayet de demek ona işaret ediyormuş. Zaten bilimsel gelişme bulunmadan Kur'an'da geçtiğini yok ki ortada. Nereden yani Kur'an'da bulacaksın?
Olmayan bir şey zaten.
Evet. Bu da zaten.
Daha belki de birçok Kur'an mucizesi var.
Evet.
Ama şu anda bilim mesela gelişince o Kur'an mucizeleri ortaya çıkacak. Yani Kur'an'da var oluyor olması bunun zaten.
Evet. Biraz vaktimiz daraldı. Mesela bakın Galileo'nun şu sözünü de okumadan edemeyeceğim. Dünyanın yuvarlaklığını bulan bilim insanı Allah'a inancını şöyle dile getiriyor. Erdem hocam sen o alt kısmı okuyabilir misin?
Tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemeyeceğimiz okunması gereken diğer bir kitabıdır diyor.
Evet, maşallah. İşte bilim insanı böyle
çok iman dolu bir söz bu zaten. Evet, anlaşılıyor imanı sözünden. Maşallah.
Peki, maşallah. Devam edelim videomuza.
ODTÜ gibi bir üniversitede biyoloji bölümünde öğretim üyesi olan bir hocamız evrimle ilgili kanıtlanmış pek çok şey var, çok fazla araştırma var. Bu bir teori değildir, bir gerçeklikti derse kusura bakmayın yani ben de buna itiraz etmek zorunda kalırım çünkü yani bu şu andaki bilim anlayışında da açıkçası belki de çoğu araştırmacının, bilim adamının güleceği bir şey yani açıkçası kusura bakmayın. Yani çünkü bilimle, evrimle ilgili ispatlandığını söylediğiniz şeyler nedir onu bize açıklayın, biz öğrenelim onları. Yani canlılarda bir takım kusurlar olması, yani hayvanlarda bir takım hastalıklar olması, genetik olarak bunların başka hayvanlara aktarılması, hayvanlardaki mükemmelliği, konteks yapıyı ortadan kaldırmıyor. Yani Darwin'in döneminde hücreyle ilgili bilgi de çok azdı. Mikroskop da yoktu. Yani içi su dolu, baloncuk gibi düşünülüyordu. Yani bugün moleküler biyolojide hücrenin yapısıyla ilgili inanılmaz şeyler açığa çıkıyor. Siz DNA'dan bahsettiniz. Yani sizce DNA tesadüfen kendine ulaşabilecek bir yapı mıdır? Yani biliyorsunuz meşhur Antoni Fulop, yani 20. yüzyılın en önde gelen ateisti, sırf DNA'daki bu mükemmel yapıdan hareketle bir yaratıcının olması gerektiği sonucuna vardığını açıkladı ve tüm dünyada şok etkisi yarattı bu 2004 yılında. 20. yüzyılın en önde gelen ateistliği de bu. Yani DNA'daki bu kompleks yapı, mükemmel yapı nasıl kendinden oluşmuş olabilir? Veya dediğim gibi tekrar onu soruyorum. Bu soruma cevap alamadım. Yani evren nasıl oluştu ve neden evrenin bir sonu var? Yani hocamız bunu açıklasın o zaman. Yani yaşamda canlılığın kendine oluşmasını sağlayacak potansiyeller de vardı. Yani cansız maddeler bir anda canlandılar, sudan çıktılar, birbirine karıştılar. Bir kısmı doğal seleksiyonla yok oldu, bir kısmı ayakta kaldı, güçlü olanlar ayakta kaldı vesaire. Bunlar hepsi daha önce kurgulaması gitti adı da gözlem yaptı, kurguladı bunları. Yani bilimsel olarak ortaya konmuş, ispatlanmış bir yönü yok bunların. Onu söylemek istiyorum. Şimdi evrimin şöyle ayrı bir yönü var. Evrim son 200 yıldır ideolojik sebeplerle savunulmuş bir teoridir. Neden? Çünkü dinlerin ortaya koymuş olduğu yaratılış anlayışına alternatif olduğu düşünülmüştür. Özellikle komünist sistem tarafından bir alternatif açıklama olarak görülmüştür. Yani siz eğer ki canlı tesadüfen kendinden oluştu derseniz bir yaratıcıya ihtiyaç duymuyorsunuz. Dolayısıyla bir yaratıcı ihtiyaç duymadığınız için de kendi ideolojinize bir kılıf bulmuş oluyorsunuz. Yani çok samimi söylüyorum. Darwin yaratıcıya atıf yapıyor türlerin kökeni kitabında. Yani hocamız bunu çok iyi bilir. Yani Darwin bile bu yaratıcıya atıf yapıyorken günümüzde bunun tesadüfen oluştuğunu söylenmesi, aynı zamanda bunun bilimsel olarak da gerçek olduğunun ifade edilmesi, ben bunu anlayamıyorum yani.
Çok güzel, gayet güzel biçimde özetledi kardeşimiz. Bunun karşısında da değil mi Meral Kence Hanım orada hiçbir şekilde bir şey cevap veremedi.
Bilmiş olsa vermeyecek mi? Yani bir konuda hakim olan bir insan cevap verir. Yani iyi ki kabloyu falan çekilmiş, yayını kesmemiş. Evet. Yani. Baktığımız zaman çünkü cevap yok. Yani normalde bilimsel konuşan bir insan her kelimesine tak diye cevabını yapıştırması gerekir. Bak mesela hocamız çok güzel anlatmış, soru soruyor mesela. Bilimsel olarak biliyorsan yapıştırman gerekir cevabını. Yani bunun cevabı budur deyip hemen susturman gerekir orada. Hı hı. Kendisi hiç zaten o tarz sorulara girmiyordu. Çünkü girse kendisi içinden çıkamayacak. Diyor ki hani siz ne yaptınız diyor mesela. Siz dediğiniz mesela merak ediyoruz, soruyoruz. Yani kimse olarak düşünmemesi gerekiyor. Halka, çünkü orası genel açık. Herkesin izlediği bir televizyon kanalı ve oradan yapılan bir yayın. Yani herkesi biliyor olarak düşünmemesi gerekiyor. Açıklamaları genel olarak yapması gerekiyor. Hani siz ne yaptınız diye. Belki sokaktaki hiç bilmeyen bir insan, bu konuyla bilgisi olmayan bir insanın açıklamaya ihtiyacı var. Hani direkt soru diyor ki siz ne yaptınız? Ama siz orada karşılıklı bir atıştırma içinde değilsiniz. Orada dışarıya karşı bir sunum var. Çünkü birebir bir konuşma söz konusu değil. Canlı yayın yapılıyor ve bütün herkes orada izliyor. Onunla ilgili şu anda mesela biz bu bilgileri, verileri kullanıyoruz. Mesela yayınlıyoruz aynı şekilde. Evet. Onun gibi bir kullanım söz konusu. Evet. Bu da işte her yerde zaten bunların bu şekilde cevapsız kaldıklarını, bilimsel tek bir cevaplarının dahi hiçbir zaman olmadığını ve hiçbir zaman da olamayacağını gün geçtikçe de daha çok ezileceklerini gösteriyor bize zaten bilimsel olarak.
Hocamızın şöyle bir şeye ihtiyacı var. Yani onu söyleyelim. Hani diğer evrimcilerde gördüğümüz bir kendinden eminlik durumu var. O konuda belki birazcık eğitim alması gerekiyor olabilir. Yani onun eksikliği var. Yani delilsizliğe rağmen kendinden emin bir tavır vardır evrimcilerde. Evet. Herhalde hocamızda o durumu pek göremiyoruz. Herhalde o konuda biraz kendini geliştirmesi gerekiyor.
Yapacak bir şey yok artık. Yani o kadar çok bilgi, o kadar çok bilimsel gelişme var ki artık kendisi de yapacak bir şey yok. Muhtemelen çok fazla da artık bundan sonra yayınlara katılacağını zannetmiyorum karşılıklı konuşma havasında. Tek başlarına genelde evrimciler çıkıyorlar. Çünkü hani bir karşılarında bilgili, bilimsel iddia, hani bilimsel gerçekleri anlatacak insanların olmasını istemiyorlar ki. Evet. Çünkü hep gördüğümüz gibi E'den başka bir şey duymadım ben açıkçası dinlediğimde. O yüzden de bunların her zaman bilimsel olarak Allah'ın izniyle hep çökeceğini göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.